Yaşam Suyu. Yazan: Clarice Lispector. Portekizceden çeviren: Başak Bingöl Yüce. Seslendiren: Deniz Yüce Başarır. Yaşam Suyu. Şekilden, nesneden azade, müzik gibi hiçbir şey göstermeyen, hikaye anlatmayan ve hiçbir efsaneyi başlatmayan bir tür resim olmalı. Bu resim sadece ruhun o anlatılamayan, rüyanın düşünceye, zerrenin varlığa dönüştüğü krallıklarını çağrıştırmalı. Michel Sefer. Dipnot. Clarice Lispector, Yaşam Suyu'nda deneysel bir noktalama ve imla kullanmıştır. Bu konuda editörüne yazdığı mektupta bu kullanımın rastgele olmadığını ya da dil bilgisi kurallarını bilmemekten kaynaklanmadığını belirtmiştir. Clarice Lispector, deneysel cümle yapıları da dahil olmak üzere metnin bu üslup özelliklerine kesinlikle dokunulmaması, saygı gösterilmesi gerektiği konusunda yayıncısını uyarmıştır. Türkçe çevirisinde de yazarın üslubu korunmaya çalışılarak kullandığı noktalama, vurgu ve imlaya sadık kalındı. Çevirmenin notu. Dipnot bitti. Çok derin bir mutlulukla, büyük bir şükranla. Çok şükür diye bağırıyorum. İnsanın ayrılık acısından attığı en karanlık çığlıkla. Şeytani zevkle karışık çok şükür. Çünkü kimse beni durduramaz artık. Akıl yürütmeye devam edebilirim. Aklın deliliği olan matematik okudum. Ama şimdi doğrudan plasentadan beslenmek istiyorum. Hala biraz korkuyorum. Teslim olmaktan. Çünkü bir sonraki an meçhul. Bir sonraki an, onu ben mi yapıyorum? Nefesle birlikte yapıyoruz onu. Arenadaki matadorun özgüveniyle. Sözüm sana. Şu anın dördüncü boyutunu yakalamaya çalışıyorum. O kadar hızlı ki, gitti bile. Şimdi yeni bir an olduğu için, o da çoktan gitti. Her şeyin var olduğu bir an var. Şeyin olmaklığını elimde tutup kavramak istiyorum. Bu anlar nefes alıp verdiğim havada süzülüyor. Gökte sessizce patlayan havai fişeklere dönüşüyorlar. Zamanın atomlarına sahip olmak istiyorum. Doğasında kavramanın yasak olduğu şimdiyi kavramak. Şimdi kayıp gider. Andı öyle. Ve ben tam şu saniyede sonsuza kadar şimdideyim. Sadece aşk eylemi. Duyumun saydam yıldıza benzer soyutluğu, meçhulanı yakalar. Kristal kadar sert ve havada titreşen anı, yaşam da bu anlatılamaz andır. Olaydan daha büyük. Aşk sırasında anın o şahsiyetsiz mücevheri havada ışıldar. Bedenin tuhaf görkemi anların titreşiminde duyarlılık yaratır ve bu duyarlılık hem tinsel hem de o kadar nesneldir ki bedenin dışında gibidir. Yüksekte ışıl ışıl haz. Haz zamanın maddesidir. Eşsiz bir an. Anda anın olmaklığı vardır. Kendi olmaklığımı kavramak istiyorum. Bir kuş gibi havaya şükranımı şakıyorum. Şarkım kimseye ait değil. Hiçbir tutku acı içinde kıvranmaz ve aşkın ardından şükran gelmez. Konum an mı? Yaşamımın konusu. Ona yetişmeye çalışıyorum. Binlerce kereyi kaçıp giden anın sayısına bölüyorum. Anlar benim kadar parçalanmış ve öyle kırılgan ki, tek vaadim zamanla doğan ve zamanın içinde büyüyen hayata. Bana sadece zamanın içinde yer var. Bütün varlığımla sana yazıyor ve varlığın tadını hissediyorum. Senin tadınsa an kadar soyut. Resim yaparken bütün bedenimi kullanıyorum. Tuval üzerine ise bedeni olmayanı koyuyorum. Bedenim kendisiyle güreşiyor. Müziği anlamaz, duyarsın. O halde bütün bedeninle duy beni. Beni okumaya kalktığında çok kaba ve düzensiz yazdığım için resme, sergilerime neden devam etmediğimi soracaksın. Şimdi sözcüklere ihtiyaç duyuyorum da ondan ve yazıyor olduğum şey benim için yeni. Çünkü şu ana kadar gerçek sözcüğüme hiç dokunulmadı. Sözcük benim dördüncü boyutum. Bugün sana bahsettiğim tuvali bitirdim. İnce siyah çizgilerle kesişen kavisler. Sense nedenini merak etme alışkanlığından, ki bu beni ilgilendirmiyor çünkü nedenler geçmişin konusu, niçin ince siyah çizgiler diye soracaksın bana. Sana yazıyormuş gibi yapmama sebep olan o aynı sırdan. Yuvarlak ve toplu ve sıcak yazıyorum ama bazen de taze anlar kadar soğuk, hep titreyen akıntının suyu gibi. Bu tuvale çizdiğim şey sözcüklere dökülebilir mi? Sessiz sözcüğün müziğin sesini akla getirmesi gibi. Sana nasıl müzik dinlediğimi anlatmadığımı fark ettim. Elimi hafifçe plağın üzerine koyarım ve elim titreşir. Bütün bedenime titreşimler gönderir. Böylece titreşimlerin elektriğini dinlerim. Gerçeklik boyutunun en alt katmanı ve dünya avuçlarımda titreşir. Gregorian ilahisinde tekrarlanan kelimenin titreşen alt katmanını istediğimi fark ediyorum. Bildiğim her şeyi söyleyemediğimin farkındayım. Sadece resim yaparken ya da anlamsız heceleri telaffuz ederken bunu biliyorum. Eğer burada sözcükler kullanmam gerekiyorsa sadece bedensel bir anlam yüklenmeliler. Son titreşimle mücadele ediyorum. Sana kendi alt katmanımı anlatayım. Sadece şu andan yapılma sözcüklerden bir cümle kuruyorum. O halde icadımı ıslık çalan her hecenin ardında bir anlam aramadan saf bir titreşim olarak oku. Şunu oku. Sözcüğün büyüsü ve gölgesi altında elektronların, protonların ve nötronların enerjik eylemleriyle enlemlere, boylamlara ve irtifalara geçince ve yüzyıllar geçince Mısır'ın sırrını kaybettim. Burada yazdığım geçmişi ya da geleceği olmayan bir elektronik çizim. Sadece şu an. Sana yazmalıyım çünkü resmimin canlılığını değil, tutarsız sözcükleri topluyorsun. Cümlelerimin acemice olduğunu biliyorum. Oysa onları çok büyük bir aşkla yazıyorum. Ve bu aşk hataları örtüyor. Ama fazla aşk da eser için iyi değil. Bu bir kitap değil, çünkü kimse böyle yazmıyor. Yazdıklarım yalnızca bir zirve mi? Günlerim yalnızca bir zirve. Yamacında yaşıyorum. Yazarken, bir rengi zanaatle birleştirirken, yani resmederken olduğu gibi üretemiyorum. Ama sana bütün bedenimle yazmaya çalışıyorum. Sözcüğün hassas sinir merkezine saplanacak oku gevşeterek. Gizli bedenim sana şunu anlatıyor. Dinozorlar, ihtiyozorlar ve plezyozorlar, seslerinden başka bir anlam yüklenmeyenler, bu onları saman gibi içten içe kurutmuyor. Tam aksine canlandırıyor. Fikirleri çizmiyorum. Ulaşılamaz her zamanı çiziyorum. Ya da hiçbir zamanı. Ki aynı şeye varıyor. Her şeyden çok resmi resmediyorum. Sana somut bir yazı yazıyorum her şeyden çok. Kelimeyi avucumda tutmak istiyorum. Kelime bir nesne mi? Anlardan meyvelerinin suyunu çıkarıyorum. Çekirdeğe, yaşamın tohumuna ulaşmak için kendimden ödün vermeliyim. An yaşayan tohumdur. Uyumsuzluğun gizli uyumu. Hali hazırda yapılmış bir şey istemiyorum. Halen acı vererek yapılmakta olan bir şey istiyorum. Dengesiz kelimelerim sessizliğimin hazinesi. Havada cambazlıklar ve piruetler yaparak yazıyorum. Yazıyorum çünkü o kadar konuşmak istiyorum ki. Ama sadece yazmak bana sessizliğin tam karşılığını veriyor. Ben diyorsam, sen ya da biz ya da biri demeye cesaretim olmadığında, kendimi tevazuyla kişiselleştirmeye itiliyorum. Ama aslında ben senin olduğunum. Evet, asıl olan o olduğu için gerçeğin ulaşılmaz bir yanına karışan son sözü istiyorum. Hala mantıktan uzaklaşmaktan korkuyorum. Çünkü o zaman içgüdüye saplanıyor ve doğrudanlığa düşüyorum ve geleceğe. Bugünün icadı, geleceğe başlamanın tek yolu. O zaman bu gelecektir ve bütün saatler size tahsis edilmiştir. O halde mantıktan uzaklaşmanın ne zararı olabilir? Ham maddeyle uğraşıyorum. Düşüncenin ardında ne ışıldıyorsa onun peşindeyim. Beni sıkıştırmanın faydası yok. Sıvışır giderim ve buna izin vermem. Hiçbir etiket yapışmaz üzerime. Çok yeni ve sahici bir sayfaya başlıyorum. Kendini merak eden, o kadar çekici ve şahsi bir sayfa ki onu ne resmedebiliyor ne de yazabiliyorum. Seni severken seninle yaşadığım anlar gibi, derinlerine indiğim için bırakıp gidemediğim anlar. Çevremdeki enerjiye dokunmak gibi bu. Tüylerim ürperiyor. Bir tür divane uyum. Bakışım dünyaya tamamen teslim olmuş. İlkel bir insanınki gibi olmalı. Sadece iyi ve kötünün geniş dokunuşlarına izin veren ve şeytaninin içine bir saç gibi dolanan, iyiyi, iyi olan şeytaniyi bilmek istemeyen tanrılar kadar ilkel. İçinde kendi ölümünü taşıyan ve içinden öbür anların doğduğu apansız anlar belirliyorum. Dönüşümün anlarını saptıyorum. Ardıllıklarında ve kesişme noktalarında muhteşem bir güzellik var. Şimdi gün doğuyor. Sahildeki kumların üzerinde beyaz sisten bir şafak. O halde her şey benim. Yiyeceklere dokunmuyorum. Günün uyanışının ötesine geçmek istemiyorum. Günle beraber büyüyorum. O büyüdükçe içimde belirsiz bir umudu da öldürüyor ve beni dönüp o haşin güneşe bakmaya zorluyor. Fırtına kopuyor ve kağıtlarım uçuşuyor. Çığlıkların rüzgarını duyuyorum. kuşun yan yana uçarken açılan o ölü cıvıltısını. Ben de burada kendime gergin bir dilin ağırlığını dayatıyorum. Mizahtan uzak, beyaz bir iskeletin çıplaklığını dayatıyorum. Ama iskelette hayat yok. Yaşarkense her yanım tir tir titriyor. Nihai çıplaklığa ulaşamayacağım. Görünen o ki bunu istemiyorum. Bu, hayatın gözünden hayat. Anlamım olmayabilir ama bu, atan nabzın anlamsızlığıyla aynı. Sana öğrenen biri gibi yazmak istiyorum. Her anın fotoğrafını çekiyorum. Resmedermiş gibi sözcükleri derinleştiriyorum. Bir nesneden çok onun gölgesi gibi. Neden diye sormak istemiyorum. Nedenini her zaman sorabilir ve cevapsız kalabilirsin. Cevapsız bir sorunun ardından gelen gebe sessizliğe teslim olmayı becerebilecek miyim? Yine de benim için bir gün bir yerlerde büyük cevabın var olduğunu hissediyorum. İşte asıl o zaman nasıl resmedeceğimi, nasıl yazacağımı bileceğim. O tuhaf ama samimi cevaptan sonra. Dinle beni. Sessizliği dinle. Sana söylediğim şey hiçbir zaman sana söylediğim şey değil, başka bir şey. Benim yakalayamadığım o şeyi kavruyor, yine de o şeyden yaşıyorum ve ışıldayan bir karanlığın üzerindeyim. Bir an beni hissiz bir şekilde diğerine sürüklüyor ve gövdesiz madde, gelişi güzel ama geometrik şekillerle, kaleidoskopta ard arda gelen şekiller gibi açılıyor. Yavaşça yeteneğimin içine giriyorum. İlk gibi görünen son şarkının parçalayarak açtığı o görkem. Yazıya da bir zamanlar resme olduğu gibi yavaşça sokuluyorum. Bu sarmaşıklarla, hecelerle, hanımelilerle, renklerle ve sözcüklerle karışmış bir dünya. Dünyanın rahmi olan eski bir mağaranın eşiği. Oradan da doğacağım. Eğer çok mağara resmi çiziyorsam, dünyaya oradan atladığım için. Karanlık ama aydınlıkla çevrili bir karanlık ve ben, doğanın kanı, sarkıtların, fosillerin ve kayaların bir araya geldiği, kendi kötücül doğasıyla delirmiş hayvanların sığındığı, savruk ve tehlikeli mağaralar, yeryüzünün tılsımı. Mağaralar benim cehennemim. Sonsuza kadar sisiyle mağaraları düşlemek, anı mı yoksa özlem mi? Ürkütücü. Ürkütücü. Ezoterik. Zamanın balçığıyla yeşilimsi. Karanlık mağaranın içinde yarasaların haça benzer kanatlarıyla sallanan sıçanlar parıldıyor. Tüylü kara örümcekler de görüyorum. Fareler ve sıçanlar yerde ve duvarlarda korkuyla kaçışıyor. Kayaların arasında bir akrep. Yengeçler ölüm ve doğumlar içinden, tarih öncesinden beri kendileri gibi. Eğer insan kadar büyük olsalar, tehditkar canavarlar gibi görünürlerdi. Yaşlı hamam böcekleri nahoş bir karanlıkta sürünüyor. Ve bütün bunlar benim. Her şey bir mağara çizdiğimde ya da sana anlatmaya kalkınca, uykuyla daha da ağır. Dışarıdan kuru toynaklarıyla karanlığı döven düzinelerce vahşi atın gürültüsü, toynakların çatlaklarından kıvılcımlarla çıkan haz. Buradayım işte, ben ve mağara. Tam da bizi çürütecek o anda. Bir süre önce çizdiğim mağaranın varlığını tasvir etmeden sözcüklere dökmek istiyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Ancak korku ve mucizeler mağarasının tatlı dehşetini, dertli ruhların mekanını, kış ve cehennemi, bereketli olmayan bir toprağın altındaki şeytani, öngörülemez tabakayı tekrarlayarak yapabilirim bunu. Mağarayı adıyla çağırıyorum ve o zehirli havasıyla yaşamaya başlıyor. Neden sonra kendim de korkuyorum. Dehşeti resmetmeyi bilen ben, yankılanan mağaraların yaratığı ben, boğuluyorum çünkü hem sözcüğüm hem yankısıyım onun. Ama şu an parıldayan ve dışarı çıkan bir ateş böceği, parıldayan ve çıkan. Şimdiki zaman hızlanan arabanın tekerleğinin azıcık yere dokunduğu an ve hala dokunmamış olan tarafı tekerleğin, şimdiki anı emen bir ivedilikle dokunacak yere ve onu geçmiş yapacak. Ben, canlı ve anlar gibi parıldayan ben, kıvılcımlanıp söneceğim. Alev alıp söneceğim. Kıvılcımlanıp söneceğim. İçimde ne yakalarsam yakalayayım, şimdi yazıya dönüştürülünce, sözcüklerin atılan bir bakıştan daha çok anı doldurmasının çaresizliği var sadece. Andan çok onun akışını istiyorum. Bu benimki yeni bir çağ ve hemen duyuruyor beni. Yeterince cesur muyum? Şimdilik öyleyim. Çünkü uzaktan acı çekmekten, aşk cehenneminden geliyorum. Ama şimdi bağımsızım senden. Uzaktan geliyorum. Gülle gibi ağır bir soydan. Yaşama ağrısından gelen ben. Bunu istemiyorum artık. İstediğim mutluluğun heyecanı, Mozart'ın tarafsızlığı. Ama aynı zamanda uyuşmazlık da istiyorum. Özgürlük, benim nihai sığınağım, kendime özgürlüğe zorladım ve bunu bir yetenek gibi değil de kahramanlık gibi taşıyorum. Kahramanca özgürüm ve akışı istiyorum. Sana yazdığım şey huzur verici değil. Sırlarımı açıklamam. Onun yerine kendimi bir madene dönüştürürüm. Senin için de, kendim için de rahat değilim. Sözcüğüm günün uzamına dalıyor. Benden öğrenebileceğin şey hedefini vuran okun gölgesi. Uzamda yer kaplamayan bir gölgeyi boşu boşuna kavramaya çalışırım. Çok da önemli olmayan şey ise hedef tahtası. Kendimden ve senden azade bir şey inşa ediyorum. Bu benim ölüme varan özgürlüğüm. Bu şimdi de dolaşan dağınık bir şaşkınlık arzusuyla kuşatıldım ve şimdi tam burada uydurduğum bir musluktan, kokularla, bahçe ve gölgelerle olgunlaşmış bir çimenliğe akan suyun üzerinde güneşin milyonlarca yansımasıyla çevriliyim. Gölgeler hayatımın bu anında konuşmak için somut yolum. Halim akan suyu olan bir bahçe gibi. Onu tasvir ederken zamanın kendisinin yapabileceği sözcükleri birbirine karıştırmaya çalışıyorum. Sana anlattığım şey hızlı okunmalı, bakarmış gibi. Ve şimdi gün ve beklenmedik bir püskürmeyle birden tekrar pazar oldu. Pazar yankıların günü. Sıcak, kuru, her yerde bal arılarının ve eşek arılarının uçuştuğu, kuş çığlıklarının ve uzaktan çekiç vuruşlarının duyulduğu, nereden geliyor pazarın yankıları? Ben ki nefret ederim pazar günlerinden. Sığdırlar çünkü. Ben asıl olan şeyi isteyen, çünkü oluşumun kaynağıdır o. Ben kaynağından su içmeyi özleyen, bütün bunlar olan ben. Trajik bir yazgının cilvesi olsa gerek, sadece kendi yankılarımı biliyor, deneyimleyebiliyorum. Çünkü kendi benliğimi kavrayamıyorum. Şaşırtıcı, titrek, olağanüstü bir beklenti içindeyim. Sırtım dünyaya dönük ve bir yerde masum bir sincap kurtarıyor kendini. Bitkiler, bitkiler. Şekerliğin etrafında sineklerin uçuştuğu bir pazar gününün yaz sıcağında kestiriyorum. Renklerin ve pazarın gösterişi olgun bir görkem. Bütün bunları bir süre önce resmettim, başka bir pazar gününde. Ve işte bir zamanlar dokunulmamış o olan o tuval, şimdi olgun renklerle kaplı. Hareketsiz sokağa bakan penceremin önünde mavi sinekler uçuşuyor. Güm bir meyvenin düz ve gergin kabuğunu andırıyor. Küçük bir felakette, yani bir diş dokunduğunda suyu çekilecek. Beni sıvıya dönüştüren şu lanetli pazar gününden korkuyorum. Kendimi yeniden ve seni yeniden yapmak için bahçedeki ve gölgedeki halime dönüyorum. O serin gerçek, varlığım belli belirsiz. Varsam da zarif bir ihtiyatla varım. Gölgenin etrafında bol terin sıcağı var. Hayattayım. Ama sınırlarıma henüz ulaşamadım gibi geliyor bana. Neyin sınırlarına? Sınırsız, tehlikeli özgürlüğün macerası. Ama riskler alıyor, risk alarak yaşıyorum. Sarıya çalan akasyalarla doluyum ve yolculuğuma ancak başlayabilen ben, bir trajedi duygusuyla çıkıyorum bu yolculuğa. Hayat adımlarımın hangi kayıp okyanusa doğru gideceğini kestirmeye çalışarak. Deli gibi kendi fazlalıklarımı kontrol altına alıyorum. Saçmalıklarım beni güzellikleriyle boğuyor. Evvelim, neredeyseyim, aslayım. Ve bütün bunları seni sevmeyi bırakınca kazandım. Sana resme başlamadan önce ısınma olsun diye yazıyorum. Sözcükleri görüyorum. Bahsettiğim sadece saf bir şimdiki zaman ve bu kitapta uzamda düz bir çizgi. Hep şimdiki zaman. Bir kameranın ışık ölçeri açılıp hemen kapanıyor ama içinde flaşı da tutuyor. Yaşadım ya da yaşayacağım desem bile şimdiki zaman. Çünkü bu sözcükleri şimdi söylüyorum. Bu sayfalara kendimi resme hazırlamak için de başladım. Ama şimdi sözcüklerin tadından kendimi kaybettim ve neredeyse boyaların baskınlığından kurtardım kendimi. Sana anlatmak için bir şey yaratırken bir tür şehvet de duyuyorum. Sözcüğün ateşlenme törenini yaşıyorum. Hareketlerim de kontrollü ve köşeli. Evet, bu hayatın hayatta gördüğü. Ama birden olanları nasıl kavrayacağımı unutuyorum. Var olanı nasıl kavrayacağımı bilmiyorum. Ne olduğuna bakmadan doğan her şeyi yaşamak dışında. Neredeyse hatalarımdan bağımsızım. Özgür atın dört nala koşmasına izin veriyorum. Heyecanla koşar adım yürüyen ben, sadece gerçeklik sınırlandırıyor beni. Gün sonuna varınca cırcır böceklerinin sesini duyuyor, tıka basa dolu ve anlaşılmaz bir hale geliyorum. Sonra küçük kuşların istilasıyla mavi bir gün dönümü yaşıyorum. İnsanın hayatta başından neler geçtiği hakkında bir fikir verebiliyor muyum sana? Başıma gelen her şeyi kaydetmek için not alıyorum. Ellerimde şimdinin titreyen, canlı sinirini duymak istiyorum. O sinir bana huzursuz bir damar gibi dirensin istiyorum. Hayatın siniri isyan etsin, eğilip bükülsün, hızla atsın. Gök yakutları, mor yakutlar ve zümrütler taşkın hayatın karanlık erotizmine aksın. Çünkü benim karanlığımda nihayet büyük bir topaz sarsılıyor. Kendi ışığı olan sözcük. Ormanın sesine benzer bir müzik duyuyorum şimdi. Genç uyuşturucu müptelalarının şimdiki zamanı yaşadığı komşu evden gelen davul sesi ve ritimler gibi. Başka bir sürekli ritim anı ve korkunç bir şeyler oluyor bana. Ritim nedeniyle sanki bir tür nöbet geçireceğim. Yaşamın öte tarafına geçeceğim. Bunu sana nasıl anlatmalı? Korkunç bir şey bu ve beni tehdit ediyor. Artık duramayacağımı hissediyor, korkuyorum. Korkmamak için dikkatimi dağıtmam gerekiyor. Ama çekicin asıl vuruşları çok uzun zaman önce durdu. Kendi içimdeki durmak bilmez vuruşlara dönüşüyorum. Oysa kendimi bundan kurtarmalıyım. Ama yapamıyorum. Öteki tarafım çağırıyor beni. Duyduğum kendi ayak seslerim. Yeryüzünün derinliklerinden, nadir bir ağacın birbirine dolaşmış köklerinden sökülüyormuş gibi. Sana böyle yazıyorum işte. Ve bu kökler kendini gerçekleştirmek için sürüngenlerle, bedensel arzularla sarmalanmış güçlü kadınların büyük çıplak vücutları gibi kuvvetli dokunaçlar sanki. Bütün bunlar kara bir ayinin duası ve ürkütücü bir amin dileği. Çünkü kötü olan korunmasızdır ve Tanrı'nın onayına ihtiyaç duyar. Yaratılış bu işte. Hissetmeden öteki tarafa geçmem mümkün mü? Öteki taraf sarsıcı şekilde cehennem gibi bir hayat demek. Ama korkumun tecellisi de var. Bu nedenle kendimi olgun meyveler gibi ağır sembollerle dolu bir hayata bırakıyorum. Yanıltıcı benzerlikler seçiyorum. Bu da beni kördüğümün içine doğru çekiyor. Geçmişimin aklı selim haline dönüp bakmak bu tarafa sürüklüyor beni. Yardım et. Çünkü bir şey gülerek bana doğru geliyor. Acele et, kurtar beni. Ama kimse beni buradan çıkartmak için uzatamaz elini. Büyük bir güç harcamalıyım. Ve kabusun içinde ani bir burkulmayla bu tarafa yüzük oyun kapaklanıyorum. İşlenmemiş toprağın üzerine fırlatılmış halde yere bırakıyorum kendimi. Bitap düşmüş halde. Kalbim hala deli gibi çarparken öğürür gibi nefes alarak. Güvende miyim? Ter içindeki alnımı siliyorum. Yavaşça kalkıyorum yerimden. Zayıf bir nekaatin ilk adımlarını atmaya çalışıyorum. Dengemi tutturmayı başarıyorum da. Hayır, bütün bunlar gerçeklik düzleminde olmuyor. Ama şey düzleminde. Sanat düzleminde mi? Oluyor. Evet, içimde var olan o en hassas gerçeklikten doğan ustalık. Bir dönüşüm geliyor başıma. Ama zar zor kurtulduğum o öteki taraf kutsallaşıyor ve sırrımı kimseye açmıyorum. Bana öyle geliyor ki, bir rüyada öteki tarafta bir söz veriyorum. Bir kan kardeşliği yemini. Kimse bir şey bilmeyecek. Bildiğim şey çok değişken ve neredeyse yok. Benimle kendi aramda. Zayıflardan biri miyim ben de? Durmayan ve delice bir ritmin hükmünde? Sağlam ve güçlü olsaydım ritmi duyar mıydım acaba? Bir cevap bulamıyorum. Benim. Bu da hayattan bana gelen tek şey. Ama neyim ben? Cevap sadece şu. Olduğum şey. Bazen çığlık attığımda oluyor. Ben olmak istemiyorum artık. Ama tutunuyorum kendime ve orada bir ses aralığı yaşamın içinden çıkılmaz bir şekilde oluşuveriyor. Bana eşlik etmek isteyen buyursun. Yolculuk uzun, çetin ama canlı. Çünkü şimdi sana ciddi şeyler söylüyorum. Sözcüklerle oynamıyorum. Kendimi sözcüklerin ötesinde birleşen büyük, anlaşılmaz cümlelerle somutlaştırıyorum. Ve cümlelerin devrilişinden bir sessizlik doğuyor incelikle. O halde yazmak, sözcüğü yem olarak kullanmak demek. Sözcük olmayan şey için sözcük avı. Bu sözcük olmayan şey, satır aralarında, yemi yutunca bir şey yazılmış oluyor. Satır aralarında olan şey yakalanınca, sözcük rahatça baştan başa savruluyor. Ama benzetme de orada bitiyor. Sözcük olmayan da, yemi yutunca, kendine katınca onu, yani insanı kurtaran dalgınlıkla yazmak. Anlamlı olabilecek şeylerle yaşayanların korkunç sınırlarına hapsedilmek istemiyorum. Hayır, istemiyorum bunu. Uydurulmuş bir gerçek istiyorum. Sana ne anlatmalıyım? Anları anlatmalıyım sana. Çok ileri gidiyor ve ancak o zaman ateşli bir şekilde var olabiliyorum. Ne ateş ama. Bir gün yaşamayı durdurmayı becerebilecek miyim? Benim işte bu kadar çok ölen. Yeryüzünden fışkıran köklerin dolan başlı yollarını takip ediyorum. Tutkuya yeteneğim var. Kuru bir ağaç gövdesiyle yakılan şenlik ateşinde alevler arasında ben de buruşuyorum. Varoluşumun süresine beni aşan gizemli bir anlam veriyorum. Aynı anda var olan bir varlığım. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği kendimde topluyorum. Saatlerin tiktakında atan zamanı. Kendimi yorumlamak ve ifade etmek için bu tarafta bulunan, insani hikayemin ötesinde olan yeni işaretlere ve şekiller halinde yeni söyleyişlere ihtiyacım var. Gerçekliği dönüştürüyorum ve sonra başka bir düş gören ve ayakta uyuyan gerçeklik beni yaratıyor. Tüm benliğim yuvarlanıyor ve yerde yuvarlandıkça yapraklar ekliyorum kendime. Ben isimsiz bir gerçekliğin isimsiz yaratısıyım. Sadece yaşamı bittiğinde savunulabilir olan. Peki sonra? Sonra tüm yaşamışlığım zavallı bir lüzumsuzluk olacak. Ama şu an için bağıran ve kaynayan her şeyin ortasında ben varım. Ve bu en elle tutulmaz gerçek kadar hassas. Çünkü şimdilik zaman, düşünce süresi. Gerçeğin bu görünmez çekirdeği ile temas ne kadar da katıksız. Burada ne yaptığımı biliyorum. Damlayan ve kanla pıhtılaşan anları anlatıyorum. Ne yaptığımı biliyorum burada. Doğaçlama yapıyorum. Ama bunun nesi kötü? Caz müziği gibi doğaçlama yapmak. Öfkeli caz, kalabalığın önünde doğaçlama yapmak. Boyalarımı şu sözcük dedikleri tuhaf şeyle değiştirmiş olmam çok tuhaf. Sözcükler. Aralarında ihtiyatla dolaşıyorum. Çünkü tehditkar olabiliyorlar. Şunu yazma özgürlüğüm olabilir. Haçlılar, tüccarlar ve çobanlar karavanlarını Tibet'e doğru sürüyorlar ve yollar çetin ve ilkel. Bu cümleyle bir sahneyi doğurdum. Fotoğraf makinesinin flaşının patlaması gibi. Doğaçlama olan bu caz ne demek istiyor? Kolların bacaklara dolaşması, alevlerin yükselmesi ve kör uçuşuna ara veren kartalın keskin gagası tarafından yutulmuş et gibi pasif bir ben. Sana ve kendime en gizli arzularımı anlatıyorum ve orgazm gibi karmaşık bir güzelliğe ulaşıyorum. Yoğun bir çalılık oluşturan sözcükleri kullanmanın yeniliği karşısında zevkten titriyorum. Duygu ve düşünceler konusundaki özgürlüğümü daha derinden kavramaya çalışıyorum. Herhangi bir faydacı anlam aramadan. Yalnızım, ben ve özgürlüğüm. Özgürlük o kadar büyük ki, ilkel bir insanı bile mahcup edebilir. Ama ulaştığım bütünlükten senin mahcup olmadığını ve bu özgürlüğün algılanabilir sınırları olmadığını biliyorum. Bu benim yuvarlak ve geniş olanı yaşama becerim. Kendimi etobur bitkilerle ve efsanevi hayvanlarla çeviriyorum. Hepsi efsanevi bir cinsiyetin kaba ve bükümlü, eğik ışığı içinde kalmış. Sezgisel bir şekilde ilerliyorum. Bir fikir peşinde olmadan. Organiyim ben. Ve amaçlarım konusunda sorgulamıyorum kendimi. Yoğun bir mutluluğun acısına atıyorum kendimi adeta. Saçlarıma dolanan yapraklarla, dallarla süslenmek için. Ne hakkında yazdığımı bilmiyorum. Kendim için bile kuytudayım. Başlangıçta ay gibi ve saydam bir görüşüm vardı. Ölmeden hemen önce ve tamamen ölürken gerçekleşen o anı kavradım. Sana ilettiğim fikirlerden oluşan bir mesaj değil, doğada gizli olan ve öngördüğüm şey hakkında içgüdüsel bir coşku. Ve bu bir sözcük ziyafeti. Sesten çok jest olan işaretlerle yazıyorum. Tüm bunlar eşyanın samimi doğasına dalarak çizmeye alıştıklarım. Ama şimdi bu satırlarda kendimi yeniden yapmak için resmetmeyi bırakma zamanı geldi. Bir sesim var. Kendimi çizimimin çizgisine attığımda bu plansız bir yaşam alıştırması oluyor. Dünyanın görünür bir düzeni yok ve sahip olduğum tek şey nefesimin düzeni. Kendimi olmaya bırakıyorum. Gecenin büyük düşlerinin içindeyim. Çünkü şu an gece. Ve zamanın geçişinin şarkısını söylüyorum. Hala Medes'in ve Perslerin kraliçesiyim ve aynı zamanda kendini bir asma köprüden atan, beyaz sislerini bugün halen içime çektiğim bir geleceğe atan benliğimin yavaş evrimiyim. Etrafımdaki buğu yaşamın gizemi. Kendimden vazgeçerek aşıyorum kendimi ve böylece dünya oluyorum. Dünyanın sesini takip ediyorum. Birden benzersiz bir sese sahip olmuş ben. Dünya, dik telefon kablolarının düğümü ve aydınlık yine de karanlık. Dünya ile yüzleşen benim. Tehlikeli bir denge benimki. Ruhun ölümcül dengesi. Bugünün gecesi bana hareketsizce, pas ve kireçle bakıyor. Hayattan uzun olan bu gecenin içinde, bu gecenin içinde ben, işlenmemiş bir hayat ve kanlı, dolu bir tükürük istiyorum. Bu sözcüğü istiyorum. Görkem. Görkem. Görkem sulu bir meyve, hüzünlü olmayan meyve. Mesafeler istiyorum. Kendimle ilgili vahşi içgüdüm. Ama asıl olanım her zaman gizlidir. Kapalı bir kutu gibiyim. Kendime açtığımda taze bir samimiyeti kaybediyorum. Uzamdaki sonsuzluğun rengi nedir? Havanın rengidir. Biz ölümün rezaleti karşısında. Söylediklerimi sadece yüzeysel olarak dinle. Anlamsızlığın içinden bir anlam doğacak. Benden açıklanamaz şekilde yüksek ve hafif bir hayat doğduğu gibi. Yoğun bir sözcük ormanı, yaşadığım ve hissettiğim şeyi sıkı sıkıya kavruyor ve olduğum her şeyi benim dışımda kalan bir şeyime dönüştürüyor. Doğa kuşatıyor, bütün vücuduma dolaşıyor. Cinsel olarak da canlı, tam olarak öyle, canlı. Ben de böyle yırtıcı bir şekilde canlıyım ve bir geyiği henüz midesine indirmiş kaplan gibi burnumu yalıyorum. Sana şu an tam da anın kendisinden yazıyorum. Sadece şimdi de açılıyorum. Bugün konuşuyorum, dün ya da yarın değil ama bugün. Şu gerçek ve dayanıksız anda. Küçük ve bir kutuya sığmış özgürlüğüm dünyanın özgürlüğüne katıyor beni. Ama nedir ki bir pencere eğer hava doğru açılarla çerçevelenmemişse? Küstahça hayattayım. Ayrılıyorum ben, diyor hayat, beni de beraberinde götürdüğünü eklemeden. Ben de kesik kesik soluyorum çünkü onunla gitmeliyim. Ölümüm ben. Tam da varoluşumun içinde yer alıyor ölüm. Nasıl anlatmalı sana? Bu bir hissi ölüm. Bir ölü gibi çimenlikte yaprakların yeşilimsi ışığında yürüyorum. Altından yapılma bir avcı dayanayım ve bulabildiğim tek şey kemik yığınları. Duyguların olduğu bir alt katmanda yaşıyorum. Uç bela yaşıyorum. Ama bu lanet yaz günleri bana feragat etme gereğini fısıldıyor. Bir anlamı olmaktan feragat ediyorum. Sonra da tatlı ama acı veren bir zayıflık kavruyor beni. Havada yuvarlak şekiller dolanıyor. Efsunlu bir yazın rüzgarlarına meydan okuyan kadırgamda gidip geliyorum. Ezilmiş yapraklar bana çocukluğumun topraklarını hatırlatıyor. Yeşil el ve altın göğüsler. Şeytanın izini böyle çiziyorum. Bizden korkanlar ve kimyamız. Her zaman bulunmuş olan o gizli izi bulmak için cadıları ve büyücüleri soyuyor. Ama o iz sadece göründüğü yerde bilinebilir. Çünkü orta çağların karanlığında bile tanımlanamaz, dile gelmezdir. Orta çağ, karanlık özüm ve işareti olanlar şenlik ateşlerinin parıltılarında çemberler içinde dalların ve yaprakların üzerine binerek dans ediyorlar ki onlar üremenin fallik sembolleri. Beyaz ayinde bile kan kullanılıyor, kan içiliyor orada. Dinle, seni kendi haline bırakıyorum. Sen de beni kendi halime bırak. Ama sonsuza kadar çok zor bir söz. Granit gibi sert bir R var sonunda. Sonsuzluk. Çünkü olan her şey hiç başlamadı. Küçük ve hep sınırlı olan kafam hiç başlamayan ve bitmeyen bir şeyi düşünürken patlayacakmış gibi oluyor. Çünkü sonsuzluk bu. Neyse ki bu his çok sürmedi. Çünkü ona dayanamıyorum. Sürerse beni delirtebilir. Ama tersini düşündüğümde de kafam patlayacak gibi oluyor. Başlayan bir şey. Nerede başlar ki o? Ve biten bir şey. İyi ama sonun ardından ne gelir? Gördüğünüz gibi benim için hayatı derinleştirmek, ona sahip çıkmak imkansız. Havai çünkü hayat. Benim yumuşak nefesim. Ama burada ne istediğimi biliyorum. Sonuçsuz olanı istiyorum. Altında yine de bir düzen yatan, derin organik düzensizliği istiyorum. Olasılığın o büyük gücünü. Bu gevezeliklerim tam da yazıldıkları anda yapılıyor. O kadar yeni ve yeşiller ki çatırdıyorlar. Şimdi onlar. İnşanın olmadığı bir deneyim istiyorum. Bu metnin baştan sona kırılgan, iki yanı bağlayan bir ipten geçse de, ne ipi, sözcüğün özüne atlamanın ipi mi? Tutkunun ya da. Şehvetli bir çizgi, hecelerin geçişini ısıtan bir nefes. Hayat gerçekten de zor kurtuluyor elimden. Ama bir yandan da emin oluyorum ki başkadır hayat ve gizli bir üslubu vardır. Sana verdiğim bu metin yakından bakılmak için değil. Eskiden görünmez olan kesinliğini yüksekteki bir uçaktan bakıldığında alıyor. Yani sen de adalar oyunu oynayabilir, kanalları, denizleri görebilirsin. Anla beni. Sana bir yankı sözcük yazıyorum. dilin kasılması. Sana bir hikayeyi iletmiyorum. Sadece sesle yaşayan sözcükler. Sana şöyle sesleniyorum yani. Gösterişli gövde. Ve içinde yıkanıyorum. Bizi yeryüzüne nüfus ettiren köke bağlı bu. Sana yazdığım her şey gergin. Kendi içlerinde özgür oklar olan başıboş sözcükler kullanıyorum. Vahşiler, barbarlar, dekadan ve sıra dışı asilzadeler. Sana bir şey ifade ediyor mu bu? Bana ediyor. Ama dildeki en önemli sözcüğün iki harfi var. Ol. Ol. Ben de onun merkezindeyim. Hala varım. Yaşayan ve yumuşak merkezindeyim. Hala. Işıldıyor ve değişken. Gördüğüm siyah ve gösterişli bir panterin koşusu gibi. Yavaşça, yumuşakça ve tehlikeli bir şekilde yürüyen. Kafeste değil ama, çünkü bunu istemiyorum. Beklenmeyene gelince, bundan sonraki cümle benim için beklenmedik. Merkezde yani olduğum yerde. Olmanın merkezinde. Soru sormuyorum. Çünkü olacağı zaman olur. Sadece kimliğimle sınırlıyım. Ben, değişken bir varlık olarak diğer bütün bedenlerden ayrıyım. Aslında sana yazdığım ipliğin çilesinden de pek emin değilim. Sanırım hiçbir zamanda olmayacağım. Ama toy panterin iki gözünün parladığı karanlığı kabul ediyorum ben de. Karanlık benim besinim. Aydınlanmış bir karanlık. Seninle konuşmaya devam edeceğim ve kopukluk riskini de göze alacağım. Bildiklerimle gizli bir şekilde erişilmezim. Sana yazıyorum çünkü kendimi anlamıyorum. Ama kendimi takip etmeye devam edeceğim. Değişken. Var olmak için yaşadığım bu orman o kadar gizemli ki. Ama şimdi sanırım bir şeyler olmaya başladı. O da şu, içeri giriyorum. Yani gizemin içine doğru. Kendim de gizemli biri olarak ve çekirdeğin içine yüzerek tek hücreli bir canlı. Bir gün çocukça şöyle demiştim, her şeyi yapabilirim. Kendimden kurtulabildiğim ve her kuralı terk edebildiğim bir günün önceden izlenmesiydi. Değişken, derin sevinç, gizli coşku. Bir düşünceyi nasıl icat edeceğimi biliyorum. Yeniliğin karmaşasını duyuyorum. Ama yazdığım şeyin sadece bir eda olduğunun da farkındayım. İnsan türüne ait olmadığıma ilişkin içimde tuhaf bir izlenim var. Nasıl söyleneceğini bilmediğim söylenecek çok şey var. Sözcükler kifayetsiz. Ama yenilerini uydurmayı da reddediyorum. Zaten var olanlar söylenebilecek olanı ve yasak olanı söylemeliler. Keşke gücüm olsaydı. Düşüncenin ötesinde sözcükler yok. Neyse o. Resmimin sözcükleri yok. Düşüncenin ötesinde. Bu olmak diyarında ben de bir kristal coşkuyum. O kendisi. Ben kendimim. Sen kendinsin. Ve kendi hayaletlerim tarafından avlanıyorum. Efsanevi, fantastik ve devasa olan her şey tarafından. Hayat doğaüstü. Gergin bir cambaz ipinde açık şemsiye ile yürüyorum. Büyük düşümün sınırlarına yürüyorum. İçgüdülerimin öfkesini görüyorum. İşkenceye uğramış iç organlarım yönlendiriyor beni. Şu yazdığımdan hoşlanmadım. Ama tüm metni kabul etmek benim görevim çünkü başıma geldi bu. Ve bana olana karşı çok büyük bir saygım var. Özüm kendisinin farkında değil. Bu nedenle kendime körü körüne itaat ediyorum. Ahengsiz olmaya başlıyorum. Sert zıtlıkların çetin uyumundan zevk alıyorum. Nereye gidiyorum? Cevapsa gidiyorum. Öldüğümde de hiç doğmamış ve yaşamamış olacağım. Ölüm sahildeki köpüklerin izini alır götürür. Şimdi bu bir an. İşte başka biri şimdi. Ve bir tane daha. Çabam şimdi geleceği buraya getirmek. Kendilerini körü körüne gerçekleştiren derin içgüdülerimin içinde hareket ediyorum. O zaman pınarların, havuzların, şelalelerin yakınındaymışım gibi geliyor. Hepsi de suyla dolu ve özgürleşiyorum. Duy beni, sessizliğimi duy. Söylediğim hiçbir zaman söylediğim şey değil, başka bir şey. Bereketli sular dediğimde, vücudun dünyanın sularındaki gücünden bahsediyorum. Aslında bu da söylediğim o öteki şeyi kavruyor, çünkü kendim kavrayamıyorum. Sessizliğim olan enerjiyi oku. Tanrı'dan ve sessizliğinden korkuyorum. Kendimim ben. Ama aynı zamanda şahsiye olmayanın gizemi var. İt dediğim şey işte. Dipnot. Portekizce aslında da İngilizce cansız o anlamına gelen it zamiri kullanılıyor. Dipnot bitti. Şahsiye olmayan benim içimde ama bazen içime taşan o şahsiye olan şey gibi değil. Onun çürüttüğü ve bozduğu şey gibi değil. Ama güneşte kurutuyorum kendimi ve bir meyvenin kuru ve filizlenebilir çekirdeği gibi şahsiyetsiz oluyorum. Kişiliğim yeryüzünde bir kara toprak gibi, çürüyerek yaşıyor. Benim itim dediğim şey bir çakıl taşı gibi sert. İçimdeki aşkınlık yaşayan ve yumuşak bir it bir istiridye gibi düşünüyor. Kökünden koparılan istiridye endişelenebilir mi? Gözleri olmadan örselendi hayatta. Eskiden canlı istiridyeye limon suyu damlatıp dehşet ve merak içinde buruşmasını izlerdim. Canlı iti yiyordum. Canlı it Tanrı'ydı. Biraz ara vereceğim. Çünkü Tanrı'nın dünya olduğunu biliyorum. Ne varsa o Tanrı. Peki ne varsa ona mı dua ediyorum ben? Derin bir dua, hiçbir şey üzerine derince düşünmek demek. Kendinle kuru ve elektrikli bir iletişim. Şahsi olmayan bir özbenlik. Kuytularıma limon sıktıklarında ve büzüşüp kaldığımda hiç hoşlanmıyorum bundan. Hayatın gerçekleri istiridyenin üzerindeki limon mu? Uyur mu bir istiridye? Nedir ilk madde? Hemen iki olmalı sütün fışkırdığı o gizli, samimi hareketin olabilmesi için. Kedinin doğum yaptıktan sonra kendi plasentasını yediğini öğrendim. Sonra 4 gün boyunca bir şey yemiyormuş. Ancak o zaman süt içiyormuş. Emzirme konusundaki görüşlerimi açıkça ifade edeyim. İnsanlar sütün yükselmesinden bahsediyor. Nasıl? Bu emzirmeyi açıklamaya yetmiyor. Çünkü bu açıklamada sonunda bir gizeme açılan başka bir açıklama gerektiriyor. Ama ben it hakkında bir şeyler biliyorum. Bir çocuğu emzirmenin ne olduğu hakkında. Nefes alıyorum. İçeri, dışarı. Çıplak bir istiridye nasıl soluk alır? Soluk alıyorsa da ben göremiyorum. Göremediğim şey var olmuyor mudur? Beni en çok etkileyen, görmediğim şeyin yine de var olması. İşte o zaman ayaklarımın altında bilinmeyen, yekpare ve tükürükle dolu bir dünya buluyorum. Gerçek bir yerlerde. Ama düşünmenin faydası yok. Onu keşfedemeyeceğim. Yine de ondan alıyorum hayatımı. Sana yazdığım şey nazikçe gelmiyor bana. Nazikçe ölmeden yavaş yavaş bir zirveye yükseliyor. Hayır, sana yazdığım şey ateşli gözler gibi alev alev. Dolunay var bu gece. Pencereden süzülen ay yatağımı kaplıyor ve her şeyi süt gibi maviye çalan bir beyaza dönüştürüyor. Ay beceriksiz. İçeri girdiğinde solda kalıyor. Ben de gözlerimi kapatıp kurtuluyorum ondan. Çünkü dolunay hafif bir uykusuzluk demek. Aşkın ardından olduğu gibi uyuşuk ve sersem. Bense düş görebileyim diye uyumaya karar verdim. Düşle gelen haberleri özledim. Sonra yeniden üretmek istediğim bir şeyi gördüm düşümde. İzlediğim bir filmle ilgiliydi. Bir film yıldızını taklit eden bir adam vardı. Adamın yaptığı her şey de başkaları tarafından taklit ediliyordu. En küçük hareketi bile. Bir de Zerbino diye bir içkinin reklamı vardı. Adam Zerbino şişesini alıp dudaklarına götürüyordu. Sonra herkes bir şişe Zerbino alıp dudaklarına götürüyordu. Reklamın tam ortasında film yıldızını taklit eden adam şöyle dedi. Bu Zerbino'nun reklamını yapan bir film ve Zerbino da palavra. Ama böyle bitmedi. Adam içeceği tekrar eline aldı ve içti. Diğerleri de öyle yaptı. Kaçınılmazdı bu. Zerbino adamdan daha güçlü bir kurumdu. Bu noktada kadınlar hostese benziyordu. Hostesler hep susuzdur. Onları süte dönüştürmek için pudralarına çok su eklemek gerekir. Bu otomatik olduklarının ve bir çıkış yolu bulunmadığının açık ve ciddi bir şekilde farkında olan insanlarla ilgili bir film. Tanrı otomatik değildir. Onun için her an öyledir ama. İttir Tanrı. Ama çocukken kendime sorduğum ve hiçbir zaman cevaplanmayan sorular vardı. Hala hüzünle yankılanırlar. Dünya kendini mi yaptı? İyi ama nerede yaptı kendini? Hangi mekanda? Ve eğer Tanrı'nın enerjisiyle olduysa bu, nasıl başladı? Şimdi hem var olup hem kendimi yapıyor olduğum gibi bir şey olabilir mi bu? Bir cevabın yokluğu ne kadar da canımı sıkmıştı. Ama 9 ve 7 ve 8 benim gizli rakamlarım. Bir tarikatı olmayan acemi bir müridim. Gizem arzusuyla yanan, kendi sert ve kaçınılmaz kaderlerinin çekirdeğine daldığım sayıların özüne tutkunum. Karanlıkta derinleşen süslü güzellikler düşlüyorum. Kadife, etobur ve yeni çıkmış otlar olduğumuz bolluk anaforu. Keskin aşk, yavaş bir baygınlık. Sana yazdığım şey düşüncenin ötesinde olabilir mi? Akıl yürütme değil bu. Akıl yürütmeyi durdurabilen, ki bu çok zordur, benimle gelsin. En azından bir film yıldızını taklit etmiyorum ben. Ve kimse beni dudaklarına götürmek zorunda kalmıyor. Ya da bir hostes olmuyorum. Bir itirafta bulunacağım. Biraz korkuyorum. Özgürlüğümün beni nereye götüreceğini bilmiyorum çünkü. Bu ne keyfi ne de hovardaca. Ama hiçbir şeye bağımlı değilim. Arada sana basit bir hikaye de anlatacağım. Bu dört perdeli parçamın melodisi var, şarkı gibi söylenebilir. Bu besleyici ormanımda bir boşluk açmak için mecazi bir ara. Özgür müyüm? Hala beni tutan bir şey var. Yoksa ben mi onu tutuyorum? Şu da var, tam olarak bağımsız değilim çünkü her şeyle bütünlük içindeyim. Üstelik bir kişi her şeydir. Taşıması güç değildir çünkü taşınamaz, her şeydir o. İlk kez bir şeyler biliyormuşum gibi geliyor bana. İzlenimim o ki, şeylere çok da yaklaşmamamın nedeni kendimi aşmama isteği. Kendimden korkuyorum, güvenilir değilim ve güvensizlik benim sahte kuvvetim. Bu bir şey yapamayan birinin sözü. Hiçbir şeyi yönlendirmiyorum, kendi kelimelerimi bile. Ama bu üzücü değil, mutlu bir mütevazılık. Kenarlarda yaşayan ben, solunda kalıyorum içeri girenin. Dünya da içimde titriyor. Sana bu sözcük dağınık mı geliyor? Öyle olmasını istemem, dağınık biri değilimdir. Ama kaleidoskop gibiyim. Bir kaleidoskop gibi kaydettiğim parlak değişkenliğim büyülüyor beni. Şimdi kendimi daha da derinleştirmek için biraz duracağım. Sonra geri geleceğim. Geldim. Var oluyordum. Sao Paulo'dan bir mektup aldım, bilmediğim birinden. Son bir intihar notu. Sao Paulo'yu aradım. Kimse açmadı. Çaldı, çaldı ve sanki sessiz bir apartmandaymış gibi yankılandı. Öldü mü, ölmedi mi? Bu sabah tekrar aradım. Hala cevap yok. Öldü, evet. Hiçbir zaman unutmayacağım. Korkmuyorum artık. Bırak da konuşayım, olur mu? Böyle doğdum ben. Annemin rahminden hep sonsuz olan hayatı çekerek. Bekle beni, olur mu? Resim yaptığım ya da yazdığım zaman isimsiz oluyorum. Benim kimsenin hiçbir zaman dokunmadığı o derin isimsizliğim. Sana söyleyeceğim önemli bir şey var. Şaka yapmıyorum çünkü. İt saf bir madde. Zamanın anının maddesi. Hiçbir şeyi nesnelleştirmiyorum. İtin gerçek doğumunu yaşıyorum. Belli belirsiz birinin doğmak üzere olduğunu hissediyorum. Doğmak. Bir kedinin doğurmasını izledim. Enikleri bir sıvı kesesine sarılı halde belirdiler, birbirlerine sokulmuşlardı. Anne keseyi o kadar çok yaladı ki nihayet yırtıldı ve enik neredeyse özgürdü artık. Sadece göbek bağıyla bağlı. Sonra anne, yaratıcı, kedi, dişleriyle o bağı kopardı ve dünyada bir gerçek daha belirdi. Bu süreç işte it dediğim şey. Şaka yapmıyorum, ciddiyim, özgürüm çünkü. Bir o kadar da basitim. Sana özgürlük veriyorum. Önce sıvı kesesini yırtıyorum. Sonra da göbek bağını. Sen de kendince hayattasın artık. Doğduğumdaysa özgür oluyorum. Bu da benim trajedimin özü. Hayır, kolay değil. Ama var. 4 gün yemek yemek zorunda kalmamak için kendi plasentamı yedim. Sana verecek sütüm olsun diye. Süt bir bu demek ve kimse ben değildir. Bu yalnızlık demektir. Yeni bir cümle için bekliyorum. An meselesi. Saniyelerden bahsetmişken zamanın bugün ve şimdi ve şu an olmasına dayanabilir misin diye soruyorum. Ben dayanabilirim çünkü kendi plasentamı yedim. Sabahın 3:30'unda kalktım. Birden esnek bir halde yataktan fırladım. Sana yazmaya geldim. Yani olmaya. Şimdi saat 5:30. Hiçbir şey istemiyorum. Safım. Senin de böyle yalnız olmanı hiç istemem. Ama ben yaratıcı bir sisin içindeyim. Saydam bir karanlığın, parlak bir aptallığın. Sana anlatamayacağım çok şey var. Otobiyografik bir şey anlatmak istemiyorum. Bio olsun istiyorum. Sözcüklerin akışıyla yazıyorum. Ayna bulunmadan önce insan göl sularına yansıyan hali dışında kendi yüzünü bilmiyordu. Bir noktadan sonra herkes kendi yüzünden sorumlu olmaya başladı. Şimdi kendiminkine bakacağım. Çıplak bir yüz bu. Bunun gibi bir yüzün daha dünyada var olmadığını düşündüğümde ise mutlu bir şaşkınlık yaşıyorum. Hiçbir zaman olmayacağı içinde. Hiçbir zaman imkansız olandır. Hiçbir zamanı severim. Her zamanı da severim. Asla ve her zaman arasında onları bu kadar doğrudan ve içten bağlayan ne var? Her şeyin temelinde şükran var. Bu an var. Beni okuyan sen varsın. Öleceğime inanmak çok zor geliyor. Çünkü soğuk bir tazelikte köpürüyorum. Hayatım çok uzun olacak çünkü her an var. Doğmak üzere olduğum hissine kapılıyor ama doğamıyorum. Dünyada çarpan bir kalbim. Beni okuyan sen, lütfen yardım et yeniden doğmama. Bekle, Kararıyor hava. Daha da karanlık. Ve daha da. An bir bütün karanlık. Devam ediyor. Bekle. Bir şey görmeye başlıyorum. Parlak bir şekil. Göbeği olan sütlü bir karın mı? Bekle. Çünkü bu karanlıktan çıkacağım. Korktuğum bu karanlıktan. Karanlık ve coşku. Gölgenin kalbiyim. Sorun şu ki odamın penceresindeki perde bozuk. Sıkışmış, kapanmıyor. O nedenle dolunay içeri giriyor ve odayı sessizlikle fosfor gibi ışıldatıyor. Korkunç bir şey bu. Şimdi gölgeler çekiliyor. Doğuyordum. Duraklama. Muhteşem bir rezalet. Doğuyorum. Gözlerim kapalı. Tamamıyla bilinçaltından ibaretim. Göbek bağını çoktan kestiler. Evrende bağım kalmadı. Düşünmüyorum ama iti hissediyorum. Gözlerimle körü körüne memeyi arıyorum. Koyu bir süt istiyorum. Kimse istemeyi öğretmedi bana ama istiyorum. Gözlerim açık. Tavana bakar halde uzanıyorum. İçerisi karanlık. Titreşen ben çoktan şekillendi. Ay çiçekleri var. Uzun başaklar. Ben varım. Zamanın sığ gürültüsünü duyuyorum. Dünya aldırmadan şekilleniyor. Duyabiliyorsam bu zamanın oluşmasından önce var olduğum için. Bilincim hafif ve şimdi hava. Havanın ne zamanı ne mekanı var. Hava her şeyin var olacağı bir la mekan. Yazdığım şey havanın müziği, dünyanın oluşması. Yavaş yavaş olacak olan yakınlaşıyor. Hazır olan var. Gelecek ileride ve geride ve her iki tarafta da. Gelecek her zaman var olmuş ve olacak olan. Zaman ortadan kalksa bile mi? Sana yazdığım şey okumak için değil, var olmak için. Meleksi benliklerin trampetleri yankılanıyor zamansızlıkta. İlk çiçek havada açılıyor. Yeryüzü olan yer şekilleniyor. Geriye kalan hava işte. Geriye kalan daimi bir değişimdeki yavaş bir yangın. Daimi sözcüğü yok mu yoksa zamanda olmadığından? Ama patlama var ve benim varlığım da var olmaya başlıyor. Zaman başlıyor mu? Bir anda fark ettim ki yaşamak için düzene ihtiyacı yok insanın. Takip edilecek bir motif yok ve motifin kendisi de yok zaten. Doğdum. Bir erkek ya da bir kadından bahsetmeye hala hazır değilim. Bunu gösteriyorum. Bu evrensel bir kural. Doğum ve ölüm. Doğum, ölüm. Doğum ve sanki dünyanın soluk alması. Ben tam olarak itim. Ritmik bir şekilde atan ben. Ama hissedebiliyorum. Yakında erkek ve kadınlardan bahsetmeye hazır olacağım. Burada sana bir hikaye vaat etmiyorum. Ama it var. Dayanılır mı? İt yumuşak ve istiridye ve plasenta. Şaka yapmıyorum çünkü eş anlamlı değilim. Adın kendisiyim. Sana yazdığım şeyin içinden bir çelik sicim geçiyor. Bu gelecek. O bugün. Devasa gecem gizlilik içinde sürüyor. El yeryüzüne dokunuyor ve atan bir kalbi dinliyor hevesle. Memeleri olan büyük beyaz sümüklü böceği görebiliyorum. Bu insani bir varlık mı? Onu bir engizisyon ateşinde yakıyorum. Uzak bir geçmişin karanlığındaki mistisizme sahibim. Bu kurbanların gördüğü işkenceden doğuyorum. Hayatı temsil eden tasvir edilemez işaretten. İlkel canlılar, cüceler, cinler, gulyabaniler ve periler sarıyor etrafımı. Cadılık törenlerim için gereken kanı toplamak için hayvanları kurban ediyorum. Öfke içinde bütün karanlığıyla kendi ruhumu sunuyorum. Ayin korkutuyor beni. Onu gerçekleştiren beni. Bulutlu zihin maddeye hükmediyor. Canavar dişlerini gösteriyor ve uzakta, havada bir yerlerde karnaval arabalarının atları şaha kalkıyor. Gecemin içinde dünyanın gizli anlamına tapınıyorum. Ağız ve dil ve gevşek gücüyle özgürleşen bir at. Toynağını aşk dolu bir fetişizmle tutuyorum. Gecemin derinlerinde deli bir rüzgar esip bana çığlıklar taşıyor. Zamansız bir duyarlılığın eziyetini hissediyorum. Erken saatlerde meyve dolu uyanıyorum sanki. Kim gelip hayatımın meyvesini toplayacak? Sen değilsen o, ben kendim de değilsem. Neden şeyler olmadan hemen önce zaten olmuş gibiler? Bu zamanın aynı andalığı meselesi işte. Ben de sana sorular soruyorum. Çok olacak bu sorular. Çünkü kendim bir soruyum. Gecemin içinde beni yöneten kötülüğü hissediyorum. Güzel manzara denilen şey bana sadece yorgunluk veriyor. Benim sevdiğim kuru ve pişmiş manzaralar. Eğik bükük ağaçlar ve beyazımsı, askıda duran bir ışık altında taşlardan yapılmış dağlar. Orada gizli bir güzellik yatıyor. Senin de sanattan haz etmediğini bilirim. Sert, kahramanca, yalnız ve ayakta doğdum. Aksimi güzelliği ve rengi olmayan bir manzarada buldum. Çirkinlik benim savaş sancağım. Çirkin olanı eşitlerin sevgisiyle seviyorum. Ve meydan okuyorum ölüme. Ben kendi ölümümüm. Kimse daha ileriye gidemiyor. İçimdeki barbar, dışımdaki barbarı arıyor. Karanlıkta ve aydınlıkta, şenlik ateşinin alevlerinde insanların titreyen yüzlerini görüyorum. Sert bir zevkle yanan bir ağacım. Küçük bir tatlılık etkiliyor beni. Dünya ile suç ortaklığı. Acıyla taşıdığım haçımı seviyorum. Bu hayatımdan yapabileceğim asgari şey, gecenin fedakarlığını acıklı bir şekilde kabul etmek. Tuhaflık çekiyor beni. Ben de kara şemsiyemi açıp kendimi yıldızların parladığı bir dans ziyafetine atıyorum. İçimdeki asi sinir eğilip bükülen, sabah saatleri gelene ve beni kanı çekilmiş halde bulana kadar. Erken saatler iyidir, beni için için yiyorlar. Fırtına beni çağırıyor. Ben de onu takip ediyor, kendimi parçalıyorum. Eğer hayatta önüme serilen oyuna girmezsem, türümün intiharında kendi hayatımı da kaybedeceğim. Hayatımın oyununu ateşle koruyorum. Benim ve dünyanın varoluşu akıl yoluyla doğmadığında kendimi kaybediyorum ve gizli bir gerçeğin peşine düşüyorum. Eğer kanıtlanırsa gerçeği tanır mıyım? Dünyada kendi varoluşum hakkında sana anlatmak istediğim, beni yönlendiren güç ve dünyaya taşıyan şey, açık yapıların hayati duyarlılığı ve başka kavisli şekillere organik olarak bağlanan kavisler. El yazım ve devirim kuvvetli. Yazın esen özgürlük kendi içinde bir alın yazısı taşıyor. Yaşayan her şeyde var olan erotizm, havaya, denize, bitkilere, bize dağılmış. Sesimin coşkusuna dağılmış. Sana sesimle yazıyorum. Ve sert gövdenin canlılığı var bir taraftan da. Yaşayan yeryüzüne gömülü köklerin canlılığı. Büyük bir güçle karşılık veriyorlar. Geceleri soluyorum enerjiyi. Ve bütün bunlar biraz da fantastik. Fantastik, dünya bir an için tam kalbimin istediği gibi. Ölmek ve yeni bileşimler kurmak üzereyim. Kendimi çok kötü ifade ediyorum. Doğru sözcükler kaçıyor elimden. İçim özenle arındı ve dünya ile olan bağım özgür düşlerin çıplak hamlığını, büyük gerçekleri taşıyor. Yasak nedir bilmiyorum. Ve kendi gücüm özgürleştiriyor beni. İçimden geçen o dolu hayat. İçgüdüsel yaşamımda hiçbir şeyi planlamıyorum. Dolaylı olanla, resmi olmayanla ve görülmeyenle uğraşıyorum. Şimdi erken saatlerde solgunum ve soluk almaya çalışıyorum. Başardığım şey karşısında ağzım kurudu. Neyin şarkısını söylüyor doğa? Tekrar ben olmayacak son sözün kendisini. Asırlar düşecek üstüme. Ama şimdilik birbirini çiğneyen ağır sözcüklerin zengin kaynayışında kendini gösteren bir beden ve ruh azgınlığı. Bataklıklarımdan ilk kez vahşi, esas ve zayıflamış bir şey yükseliyor. Tanrı'ya teslim olmak üzere lanetli bir bitki. Ne çok lanetlenirse o kadar Tanrı'ya yakın. Kendimi kendimde derinleştirdim ve fark ettim ki istediğim kahrolası bir yaşam, gizli anlamda ışığı olan bir yoğunluk taşıyor. Bu kader bilgisinin gizli ışığı, yeryüzünün köşe taşı. Gerçek hayattan daha çok hayatın kehaneti sayılır. Cismani olanı dışarıda bırakarak çıkarıyorum onu içimden. Benim dünyamda bana sadece küçük bir eylem özgürlüğü bahşedildi. Sadece onulmaz hareketleri sürdürme özgürlüğüm var. Anarşim gizli bir şekilde bir kuralı takip ediyor. Gizlice astronomi, matematik ve mekanikle uğraşıyorum. Sisli ve vebalı bataklıklardan çıkan böceklerin ahenksiz ayini. Böcekler, kurbağalar, bitler, sinekler, pireler ve tahta kuruları. Hepsi de larvanın hastalıklı, bozuk gelişiminden doğma. Ve açlığım bu çözülen, çürümüş varlıklarla besleniyor. Ayinim, güçlerin arıtıcısı. Ama kötülük ormanda da var. Beni tamamen dolduran, ağız dolusu kanı içiyorum. Havayı güneşin yuvarlaklığının, sessizliğinin ve mucizesinin içinde boğulan bir ses ve gürültüyle dolduran zil, trompet ve tamburlar duyuyorum. Güneşin altın sarısından örülmüş bir pelerin istiyorum. Güneş, sessizliğin büyülü gerginliği. Sırlara yaptığım seyahatlerde eski zamanlara ağıt yakan etobur bitkinin sesini duyuyorum. Ve hastalıklı rüzgarların altında müstehcen düşler görüyorum. Gizli seslerle büyülenmiş, cezbolmuş, donup kalmış haldeyim. En anlaşılmaz çivi yazılarında bile nasıl gebe kalınacağı ve karanlığın gücünden nasıl beslenileceği anlatılır. Çıplak emekleyen kadınlardan bahsederler. Güneş tutulması da kalbin görkemine haber veren gizli bir dehşet saçar. Saçıma bronz tacı takıyorum. Düşüncenin ötesinde, hatta bunun da ötesinde, çocukken baktığım bir duvar var. Birden ağlamaya başlıyorum. Aşk işte bu. Ya da ağlamıyordum bile. Gözetliyordum. Tavanı dikkatle inceliyordum. An, soğuk iç organların geniş yumurtası. Şimdi yine sabah erken saatler. Ama alacakaranlıkta gelecek günle aynı zamandaymışız gibi geliyor. Tanrı yardımcım olsun. Kayboldum. Sana öyle ihtiyacım var ki. İki kişi olmalıyız. Ki büyüyebilsin başaklar. Bu kadar ciddiyim ki duracağım burada. Birkaç an önce doğdum ve soluğum hala. Kristaller karşılıklı şakırdayıp parıldıyor. Başaklar olgun. Ekmek paylaşıldı. Tatlılıkla mı peki? Bunu bilmek önemli. Düşünmüyorum. Elmasın düşünmediği gibi. Saydamlıkla parıldıyorum. Ne açım, ne susuz. Benim. İki gözüm var açık. Hiçbir şeye doğru. Duvara doğru. Yavaş bir parça yapacağım. Yavaşça oku. Huzurla. Geniş bir resim bu. Doğmak şöyle bir şey. Ay çiçekleri taçlarını yavaşça güneşe döndürür. Başaklar olgun. Ekmek tatlılıkla yeniyor. Dürtüm ağaçların kökleriyle birleşiyor. Doğum, fakirlerin Sanskritçe'de bir duası vardır. Hiçbir şey için dua ederler. Ruhları fakirdir. Doğum, Afrikalılar kara ve koyu derilidir. Çoğu Sabah Melikesi'nin ve Kral Süleyman'ın oğludur. Kayınvalidenin dışarı çıkar çıkmaz gidip bir deste muz aldığını anlatan şarkıyı ruhsuzca söyledikleri saçma sapan bir şeyler okuyup yeni doğmuş beni uyuturlar. Bir de aşk şarkıları vardır. O da ruhsuzca kendime ağıtımı anlatır. Dönmüyorsan neden hala seviyorum seni sevgilim? Ulaklar yollaman boşuna. Seni selamladığımda yüzünü saklıyorsun benden. Farkımda bile değilken sen neden seviyorum seni hala? Bir de nehirde yıkanmaya giden fillerin ninnisi vardır. Afrikalıyım ben. Sesimden hüzünlü, geniş, ağaçlık bir sicim geçer, şarkı söyler sana. Beyazlar siyahları kırbaçladı. Ama kuğunun derisini su geçirmez yapan bir yağ salgılaması gibi, siyahların da acısı geçmedi beyazlara, canlarını acıtmadı. Acıyı zevke çevirebilirsin, bir tık yeter buna. Siyah kuğu? Ama açlıktan ölenler de var ve benim yapabildiğim tek şey doğmak. Yöntemim şu. Onlar için ne yapabilirim ki? Cevabım da şu. Yavaş çalınan bir parça gibi bir resim yap. Başkalarının açlığının acısını sessizlikte duyabilirim. Ama kontralto bir ses şarkı söylemeye zorlar beni. Donuk bir sesle ve karanlık söylerim şarkımı. Bu benim. Yalnız bir insanın çağrısı. Açlıktan insan insanı yer. Ama ben kendi plasentamla besledim kendimi. Ve tırnaklarımı yemeyeceğim çünkü sessiz bir şarkı var yavaşça çalınan. Soğuk su içmeyi de bıraktım. Bardak tam da şu anda kalın, kesme bir kristal ve binlerce anın parlaklığına sahip. Nesneler durdurur mu zamanı? Hala dolunay. Saatler durdu ve çanların boğuk melodisi duvara çarpıyor. Bileğimdeki saatle birlikte gömülmek istiyorum ki toprakta bir şey zamanı atmaya devam etsin. Öyle genişim ki, anlaşılırım da. İlahim derin, yavaş ama yükseliyor, yükseliyor hala. Biraz daha yükselirse dolunay olacak ve sessizlik ve hayali bir ay toprağı, duran zamanın peşinde. Sana yazdığım ciddi bir şey, sert, tükenmez bir nesneye dönüşecek. Yaklaşan şey beklenmedik. Gereksiz şekilde samimi olmam gerekirse şu an saat sabahın 6:15. Risk. Yeni topraklar keşfetmeye cüret ediyorum. İnsanın ayak basmadığı yerleri. Önce kokulu bitkisel bir maddeden geçmem gerekiyor. Terasımda duran bir gece yasemini vermişlerdi bana. Kendi parfümümü yapmaya başlayacağım. Doğru alkolü ve çoktan ezilmiş olan bir şeyin özünü alıyorum. Özellikle de hayvani olması gereken bir sabitleştirici ilaç. Yoğun misk. Bu yavaş çalan parçanın son ciddi akordu. Numaram 9. Numaram 7. Numaram 8. Hepsi düşüncenin ötesinde. Eğer bütün bunlar var oluyorsa ben de varım. Peki o zaman bu huzursuzluk neden? Çünkü herkesin yaşadığı gibi tek yoldan yaşamıyorum. Bu yolun ne olduğunu bildiğim de söylenemez. Rahatsız bir durum. İyi hissetmiyorum kendimi. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama yanlış bir şeyler var ve beni tedirgin ediyor. Yine de oyunu dürüst ve adil oynuyorum. Kartlarımı gösteriyorum. Sadece hayatımın gerçeklerini anlatmıyorum. Ketim umudur. O halde nedir yanlış olan? Bildiğim tek şey hileyi sevmediğim. Reddediyorum. Kendimi derinleştirdim ama kendime inanmıyorum. Çünkü düşünce de bir icattır. Erkek ya da kadın için hazırlanabilirim şimdiden. Şarkı da sonuna geldi. O halde ben başlıyorum. Yalan söylemiyorum. Kristal bir şamdandaki süs gibi parlıyor gerçeğim. Ama gizli. Dayanabiliyorum ona çünkü güçlüyüm. Kendi plasentamı yiyorum. Her şey çok kırılgan olsa da. Kendimi o kadar kaybolmuş hissediyorum ki. Sahte kesinliklerin ağır peleriniyle sarmasam içimi karartacak. Aydınlık ışınlarda parıldayan bir sır yaşatıyor beni. Tanrı yardımcım olsun. Bir rehberim yok ve bir kere daha karanlık bastı. Tekrar ölmek zorunda mıyım yeniden doğmak için? Kabul. O meçhul yanıma dönüyorum ve doğduğumda bir erkek ya da kadından bahsedeceğim. Şimdilik beni ayakta tutan it gibi bir şu. Kendinden bir şey yaratmak ciddi bir iştir. Kendimi yaratıyorum. Yaptığımız sadece zifiri karanlıkta kendimizi arayarak yürümek. Acı veriyor. Ama bunlar doğurmanın ağrıları işte. Bir şey doğuyor böylece. Kendisi oluyor. Kuru bir taş için zor bu. Ama çekirdek yumuşak ve diri, ölümlü, tehlikeli bir cansız varlık. Basit maddenin hayatı. Tanrı'nın bir adı olmadığı için ona Simtar adını vermeliyim. Hiçbir dile ait değil. Kendime de Amtala adını veriyorum. Bildiğim kadarıyla böyle bir isim yok. Belki de Sanskritçeden eski bir dilde vardır, it dilinde. Saatin tik takını duyuyorum, yani acele etmeliyim. Tik tak, it çünkü. Sanırım bir sonraki anda ölmeyeceğim, çünkü beni güzelce muayene eden doktor sağlığımın yerinde olduğunu söyledi. Görüyor musun? An geçti bile ve ölmedim işte. Doğrudan yere gömülmek istiyorum, bir tabutun içinde. Bir duvara doldurulmak istemiyorum. Zeminde yer olmadığı için São João Batista mezarlığında yaptıkları gibi. O nedenle şu şeytani duvarları icat etmişler. Bir tür evrak dosyasının içinde tutuluyorsunuz. Şimdi bir an bu. Hissediyor musun onu? Ben hissediyorum. Hava it demek, bir kokusu yok. Bu da hoşuma gidiyor. Ama gece miskli yaseminleri seviyorum çünkü tatlılıkları aya teslim olmak demek adeta. Küçük kırmızı güllerden yapılmış bir reçel yemiştim. Tadı hücum ederken bile kusuyordu insanı. Tadı sözcüklerle nasıl yeniden üretmeli? Tat bir tane, kelimelerse çok. Müziğe gelince o nereye gitti? Müzikteki tek somut şey enstrümanın kendisi. Düşüncenin çok ötesinde musiki bir geçmişim var benim. Ama ondan da ötede atan bir yürek var. O halde en derin düşünce atan bir kalptir. Yaşamla ölmek istiyorum. Ama son anımdan bile yararlanarak öleceğime yemin ederim. İçimde ne zaman doğacağını bilmediğim derin bir dua var. Sağlıklıken ölmeyi o kadar çok isterim ki. İnsan patlıyormuş gibi. Eklete daha iyi bir sözcük. Jeklete. Dipnot, Fransızca'da patlıyorum anlamına gelir. Dipnot bitti. Şu an için seninle bir diyaloğum var. Sonra bir monolog olacak bu. Sonra sessizlik. Biliyorum, bir düzen olacak sonunda. Elektronik müzik başlamadan önce akort edilen enstrümanlar gibi kaos yine hazırlıyor kendini. Doğaçlama yapıyorum ve doğaçlama yaptığım şeyin güzelliği bir füg. Hala gelmemiş olan içimdeki duanın çarptığını hissediyorum. Üstümü ıslatmadan suyumu boşaltmak için gerçekleri istemem gerektiğini hissediyorum. Ölümün o büyük sessizliğine hazırım. Uyumaya gideceğim. Uyandım. Son darbe. Kendimi savunmaktan da yoruldum. Masumum ben. Hatta biraz da naif, çünkü hiçbir garantim yokken teslim oldum. Düzen doğurdu beni. Tamamen sakinim. Düzenle nefes alıyorum. Bir yaşam tarzım yok. Kişisel olmayan bir yere vardım ki çok zor bu. Yakında düzen, azami olanı da aşmamı buyuracak. Azami olanı geçmek de saf maddeyi yaşamak demek. Buna dayanamayan insanlar var. Kusarlar onlar. Ama ben kana alışığım. Derinliklerimde duyduğum ne de güzel bir müzik. Havada çakışan geometrik çizgilerden oluşuyor. Oda müziği bu. Oda müziğinin melodisi olmaz. Sessizliği anlatmanın bir yoludur o. Ben de sana oda yazısı gönderiyorum. Ve bu yazmaya çalıştığım, kendime özgürleştirmek için boşu boşuna uğraşmak aslında. Dehşet içindeyim. Bu dünyada neden dinozorlar vardı? Bir tür nasıl oldu da yok oldu? Fark ettim ki uykuyla uyanıklık arasındaymış gibi yazıyorum. Bunun nedeni bir anda çok uzun süredir anlamıyor olduğumu fark etmem. Bıçağım mı körleşiyor? Şu an gördüğüm şeyin neden zor olduğunu anlamamam daha olası. Benim için çok yeni olan, hala karşılığında bir düşünce ya da onu ifade edecek tek bir kelime bulamadığım bir gerçekliğe gizlice dokunuyorum. Düşüncenin ötesinde bir sezgi bu. İşte burada yönetiyor şeytanım beni. Hala Medeslerin ve Farsların zalim kraliçesiyim. Süte benzeyen bulutlarını soluduğum bir geleceğe asma köprü gibi kendini atan yavaş bir oluşumum. Tavrım hayatın gizemi. Kendimi ismimden vazgeçerek aşıyorum ve dünya oluyorum. Tek bir sesle dünyanın sesini takip ediyorum. Sana yazdığım şeyin başı yok. Bir devam bu sadece. Bu şarkının kelimelerinden, benim ve senin olan şarkının cümlecikleri aşan bir hale yükseliyor. Hissediyor musun? Deneyimim şeylerin halelerini çizebilmiş olmaktan geliyor. Haleleri şeylerden ve sözcüklerden daha önemli. Baş döndürücü bir şey hale. Sözcüğü terk edilmiş boşluğa atıyorum. Bir gölge bırakan yekpare ince bir kütle gibi sözcük. Müjdeleyen bir trompet. Hale it işte. Hayvanların onları it yapan şeyini tekrar hissetmeye ihtiyacım var. Uzun zamandır ilkel hayvani hayatla temas etmemiştim. Hayvanlar hakkında çalışmam gerekiyor. İt olma hallerini kavramak istiyorum. Bir kartal ya da at çizebileyim diye değil, büyük bir kartalın açık kanatlarıyla bir at çizebileyim diye. Hayvanlarla fiziksel bir temas yaşadığımda ya da onları gördüğümde bütün vücudum titriyor. Hayvanlar hayallere daldırıyor beni. Onlar kendini ölçmeyen zamanlar, yaşayan ama insan olmayan yaratığa karşı bir dehşet geliştirdim. Bu yaratık benim içgüdülerime sahip ama özgür ve boyun eğmez. Hayvan hiçbir şeyi birbirinin yerine ikame etmez. Hayvanlar gülmez. Gerçi bazen köpekler güler. Gülüşleri soluyan ağızları dışında parlamaya başlayan ve daha da duygusal olan gözleriyle iletilir. Bir yandan da kuyrukla coşkulu bir beklentiyle sallanır. Ama kediler asla gülmez. Tanıdığım bir adam kedilerle artık hiç işi olmasın istiyor. Kendini bildi bileli dişi bir kedisi varmış. Durmadan çıldırırmış bu kedi. Sıcakta kaldığında içgüdüleri o kadar buyurgan olurmuş ki uzun ve inleyen miyavların ardından kendini çatıdan atar ve yere düşüp yaralanırmış. Bazen hayvanları gördüğümde elektrikleniyorum adeta. Şimdi içimde o eski çığlığı da duyuyorum. Artık kimin yaratık olduğundan pek de emin değilim. Hayvan mı, ben mi? Ve kafam çok karışıyor. Görünen o ki zapt edilmiş içgüdülere göz yummaktan korkuyorum. Bir hayvanın varlığı karşısında tanımaya zorlandığım bu içgüdülere. Bir kadın tanıyorum. Hayvanlara insanmış gibi davranan, onlarla konuşan ve kendi özelliklerini dayatan onlara. Hayvanları insanlaştırmam ben. Çünkü bu bir tür saldırıdır bana göre. Doğalarına saygı duyulmalı. Kendini hayvanlaştıransa benim. Zor değil bu, basitçe olur. Sadece buna direnmemek yeterli ve boyun eğmek. Hiçbir şey zamana boyun eğmekten daha zor değil. Bu zorluk insanın ağrısı işte. Bize ait. Ben sözcüklerle teslim oluyorum. Ve resim çizdiğimde. Yarı açık bir avuçta bir kuşu tutmak korkunç. Elinin içinde titreyen anları tutmak gibi bir şey. Korkmuş küçük kuş deli gibi binlerce kez çırpıyor kanatlarını. Ve birden yarı açık avucunda kurtulmaya çalışan küçük kanatları duyuyorsun. Ve birden ona dayanamıyorsun. Ve hemen avucunu açıp küçük mahkumu salıyorsun. Ya da hemen sahibine veriyorsun onu ki nispeten daha özgür bir alan versin ona, kafesini. Kuşlar. Onları ağaçların üzerinde istiyorum ya da ellerimden uzak bir yerde uçarken. Günün birinde belki samimi de olabilirim onlarla ve anlık hafif varlıklarından keyif alabilirim. Anlık hafif varlıklarından keyif almak bana bir bütün cümle yazma duygusu veriyor. Çünkü tam olarak söylediğim şu, kuşların yükselişi. Aklıma hiçbir zaman bir baykuş almak gelmezdi, onları mağaralara çizmiş olsam da. Ama bir kız Santa Teresa'da bir ormanın dibinde yapayalnız, annesiz yavru bir baykuş buldu. Onu eve götürdü. Sarıp sarmaladı. Besledi ve şarkılar söyledi ona. Ve nihayet ciğer sevdiğini fark etti. Büyüdüğünde kaçıp gitmesini beklersiniz ama çılgın ırkının diğer üyelerine katılıp kaderinin peşine düşmeye pek de acelesi yoktu baykuşun. Memnun da halinden, kızın şeytani kuşu. Ta ki bir sıçrayışla kendiyle mücadele eder gibi dünyanın derinliklerine uçarak kendini bırakana kadar. Doğanın kralı olan beyaz atın gecenin içine, yükseklere doğru uzun zafer kişneyişini bıraktığı çayırlarda vahşi atlar gördüm. Onlarla harika bir ilişkim oldu. Atla aynı azametle dikildiğimi ve çıplak postunda elimi gezdirdiğimi hatırlıyorum, vahşi yelesinin içinde. Şöyle hissettim, kadın ve at. Eski hikayeler biliyorum ama şimdi yeniliyorlar kendilerini. Bir süre ailesinin bir kısmıyla beraber yüksek karlı Pirenelerdeki bir vadide, küçük bir köyde yaşadığını söylemişti bana. Kışın av peşindeki aç kurtlar dağdan köye inermiş. Köylüler, kuzular ve atlar ve köpekler ve keçiler, insanın sıcaklığı ve hayvanın sıcaklığı hep birlikte kendilerini evin en büyük odasına atıp kapıyı sürgülerlermiş. Gözlerini dört açıp tetikte, kapalı odanın içinde kurtların pençelerinin kapıları tırmalayan sesini duyarlarmış. Dinleyerek, dinleyerek. Hüzünlüyüm. Sabah. Ama saf sabahların sırrını biliyorum ve hüznümün içinde rahatlıyorum. Gülün hikayesini bilirim. Hayvanlardan bahsederken gül hakkında konuşmam tuhaf geldi mi sana? Ama bu hayvanlar hakkındaki gizemli hikayeleri de çağrıştırıyor. İki günde bir gül alırdım. Tek bir çiçeğin uzun sapını tutabilsin diye ağzı dar yapılmış bir vazoda suya koyardım. İki günde bir gül solardı. Ben de onu yenisiyle değiştirirdim. Ta ki o güle kadar. Renklendirilmeden ya da aşılanmadan doğal haliyle en canlı gül rengindeydi. Güzelliği kalbi genişletiyordu. Açık geniş taçlarının şişkinliğinden ve onu azametiyle adeta dimdik tutan yapraklarından dolayı o kadar gururlu görünüyordu ki. Tamamen dikte olmadığı için zarafetle ince ve hassas sapını eğiyordu. Benimle çiçek arasında yoğun, samimi bir ilişki gelişti. Ona hayrandım ve o da hayran olunduğunun farkında gibi duruyordu. Öyle görkemli görünüyordu, öyle büyük bir aşkla izleniyordu ki günler geçiyor, solmuyordu. Taç yaprakları açık ve kabarık kaldı, yeni doğmuş bir çiçek gibi. Bir hafta boyunca güzelliği ve hayatı sürdü. Ancak sonra biraz yorgunluk işaretlerini göstermeye başladı. Neden sonra öldü. Pek de istemeden yeni bir gül koydum yerine. Onu da hiç unutmadım. Tuhaf olansa şu, yardımcım da bir anda durduk yere o güle ne oldu diye soru verdi. Biliyordum. Uzun uzun aldığı sevgiyle yaşatılan o gül hatırlanıyordu. Çünkü kadın çiçeğe nasıl baktığımı ve ona nasıl enerji dalgaları gönderdiğimi görmüştü. Gülle aramda bir şeyler olduğunu da sezmişti. O gül, ki ona hayatımın mücevheri demek istiyorum, çünkü nesnelere hep isim veririm, o kadar büyük bir içgüdüye sahipti ki, o ve ben birbirimizi en derinlerimizde yaşayabilmiştik. Sadece hayvanla insan arasında olabileceği gibi. Bir hayvan olarak doğmamış olmak içimde hep gizli bir nostalji yaratır. Bazen uzaktan, nesiller önceden ses verirler. Ben de onlara artan bir huzursuzlukla yanıt verebilirim ancak. Bu çağrı işte. Bu özgür hava, ruhumun yüzüne vuran, onu kederli, yepyeni bir coşkuyu taklit ederken tedirgin kılan bu rüzgar, yeniden ve daima, her seferinde, ölene ve nihayet sessizliğe kavuşana kadar durmadan düştüğüm o dipsiz şeye atlayış. Ah Siriko rüzgarı, öldüğüm için affetmeyeceğim seni. Bana durmadan kendini tekrarlayan yaşanmış şeylerin, başka ve farklı şekillerde de olsa hasarlı anısını getiren sensin. Yaşayan şey korkutuyor beni. Geleceğin de korkuttuğu gibi. Bu da geçen şeyler gibi soyut, varsayımdan ibaret. Şu anda beyaz bir boşlukta bir sonraki anı bekliyorum. Zamanı ölçmek işleyen bir hipotez sadece. Ama ne varsa fanidir. Bu da bizi o değişmez ve baki zamanı ölçmeye zorluyor. Hiç başlamadı zaman. Bitmeyecek de. Asla. Yatakta ölen bir kadın duymuştum. Bağırıyordu. Işığım kesiliyor. Ta ki İçindeki bir koma sayesinde bedeninden kurtulup ölümden korkmayana dek. Sana yazmadan önce güzel kokular süründüm. Seni her şeyinle biliyorum, çünkü her şeyinle yaşadım seni. Benim içimde hayat derin, sabahın erken saatlerinde derin rüyalarla dolu geceler yaşamış olmaktan yorgun düşerim. Gerçi bazen de altında koyu bir mavilik, hatta siyahi derinlikler olan gözle görünür sığ sularda yüzerim. Sana bu yüzden yazıyorum. Kalın bir deniz yosununun üzerinde ve aşkın o nazik menbaasında. Öleceğim. ok atmak üzere olan yay gibi bir gerilim. Yay burcunun simgesini hatırlıyorum. Yarı insan, yarı hayvan. İnsan tarafı tüm gerginliğiyle yayı ve oku tutuyor. Yay her an oku atabilir ve hedefi vurabilir. Hedefi vuracağımı biliyorum. Şimdi elim beni nereye götürürse öyle yazacağım. Ne yazdığını kurcalayacak değilim. Anla benim aramda hiçbir gecikme olmamasının yolu bu. Anın çekirdeğinde hareket ediyorum. Yine de bir gecikme oluyor. Şöyle başlıyor. Sevginin ölümü engellemesi gibi ve bununla ne demek istediğimi de pek bilmiyorum. Bana anlayıştan bağımsız bir hayat veren kendi idrak eksikliğime güveniyorum. Arkadaşlarımı kaybettim. Ölümü anlamıyorum. O korkunç görev sonuna kadar gitmek ve kimseye güvenmemek. Hayatını kendin yaşamak. Ve biraz da kendimi körleştirmek için acı çekmek. Çünkü artık dünyanın acılarına dayanamıyorum. Diğer insanların ne olduğunu ve nasıl hissettiklerini tam olarak duyuyorken ne yapabilirim? Onları yaşıyorum ama artık gücüm yok. Kendime bile bazı şeyleri söylemek istemiyorum artık. Bu kendimin olduğu şeye ihanet etmek olur. Bazı gerçekleri bildiğimin farkındayım ki bunu önceden öngörmüştüm. Ama gerçeklerin sözcükleri yok. Gerçekler mi, gerçek mi? Tanrı'dan bahsetmeyeceğim. Benim sırrım o. Bugün güneş ışıldıyor. Sahil tatlı bir rüzgar ve özgürlükle doluydu. Ben de yalnız başımaydım, kimseye ihtiyaç duymadan. Bu çok zor çünkü seninle ne hissettiğimi paylaşmam gerekiyor. Dingin deniz ama tetikte ve kuşkulu. Sanki böyle bir dinginliğin sonu gelemezmiş gibi. Bir şey her zaman olmak üzeredir. Öngörülmeyen, doğaçlama olan, ölümcül olan büyülüyor beni. Seninle o kadar güçlü bir iletişim kurmaya başladım ki, hala var olabiliyorken olmayı bıraktım sanki. Sen bir ben oldun. Konuşmak çok zor ve söylenemeyecek şeyleri söylemek. Çok sessiz. İkimiz arasındaki gerçek karşılaşmanın sessizliğini nasıl çevirmeli? Açıklamak çok zor. Sana bir an doğruca baktım. O anlar benim sırrım. Mükemmel bir birlik dedikleri. Ben de ona güçlü bir mutluluk hali diyorum. Son derece açığım ve galiba daha yüksek bir insanlık düzlemine erişiyorum. Ya da insanlık dışı düzemine, ite. İstem dışı içgüdüyle yaptığım açıklanamaz. Sana yazarak ne yapıyorum? Kokunun fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Sana stüdyomda açık bir pencerenin yanında oturduğum yerden yazıyorum. Sana bir kitabın nasıl yazacağını bilmeyen birinin kitabının bu suretini yazıyorum. Çünkü konuşmanın en hafif yerinde bile nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Özellikle de yazarak seninle konuşmak. Senin dinleyicim olmana alışmış ben. Yine de sesimden dikkatim dağılıyor. Resim çizerken kullandığım malzemeye saygı duyarım, onun ilkel kaderine. Sana yazarken hecelere saygı duyuyorum. Gelmekte olanı gördüğüm yeni bir an. Görme anından bahsetmek için andan daha tutarsız olmalıyım. Ben açıklamadan pek çok şey geçip gidecek ve bir bakışın yalnız ve hızlı karışıklığını tüketecek. Sana zaman içinde soluğumla yazıyorum. Her zaman resim yaparken olduğu gibi kapalı mı olmalıyım? Çünkü öyle görünüyor ki, son derece açık olmalı insan. Açık mıyım ben de? Çok da umurumda değil. Şimdi bir sigara yakacağım. Belki de daktiloma dönerim ya da belki sonsuza kadar burada bırakırım. Ben, hiçbir zaman yeterince iyi olmayan ben. Geri döndüm. Kaplumbağaları düşünüyorum. Bir keresinde tamamen içgüdüsel olarak kaplumbağanın dinozora benzeyen bir hayvan olduğunu söylemiştim. Sonra gerçekten de öyle olduğunu okudum. En tuhaf düşünceler gelir benim aklıma. Bir gün kaplumbağaları da çizeceğim. Çok ilgimi çekiyorlar. Bütün canlılar, insan hariç, bir şaşkınlık rezaleti. Bir örnek yapılmışız hepimiz ve pek çok ham madde, it de artmış ve böylece hayvanlar şekillenmiş. Neden bir kaplumbağa? Belki de sana yazdığım şeyin başlığı şöyle olmalıydı ya da bir soru şeklinde. Peki ya kaplumbağalar? Beni okuyan sen şöyle diyorsundur. Kaplumbağaları düşünmeyeli çok olduğu doğru. Bir anda o kadar stres altına giriyorum ki yeter artık da diyebilir ve sana yazdığım şeyi bitirebilirim. Bu daha çok kör sözcükler üzerine kurulu. İnanmayanlar için bile ilahi olan bir umutsuzluk anı vardır. Tanrı'nın yokluğu dini bir eylemdir. Tam şu anda Tanrı'ya bana yardım etmesi için yalvarıyorum. İhtiyaç duyuyorum. İnsan gücünden daha çok ihtiyaç duyuyorum. Güçlüyüm ama aynı zamanda yıkıcı da. Ben ona gitmediğime göre Tanrı bana gelmeli. Bırakın gelsin Tanrı, bunu hak etmesem de. Gelsin. Ya da belki onu en az hak edenler ona en çok ihtiyacı olanlardır. Ben tedirginim, sert ve umarsızım. içimde sevgi de olsa. Sadece sevgiyi nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bazen bir kanca gibi yırtıyor beni. Eğer içime bu kadar sevgi dolmuşsa ve hala tedirginsem, bu Tanrı'nın gelmesine ihtiyacım olduğundan. Çok geç olmadan gel. Yaşayan her insan gibi ben de tehlikedeyim. Ve bekleyebileceğim tek şey tam da en beklenemedik olan. Ama ölmeden önce huzur bulacağımı biliyorum. O zaman da hayatın hassasiyetini tadacağım. Yerken ve yaşarken yemeğin tadını fark edeceğim. Sesim senin sessizliğinin uçurumuna düşüyor. Beni sessizlikte okuyorsun. Ama bu sınırsız sessiz alanda kanatlarımı açıyorum ben, özgürce yaşamak için. Yani en kötüsünü kabul ediyor ve ölümün özüne giriyorum. Bu nedenle hayattayım. Hissetmenin özü. Sonra beni ürpertiyor it. Şimdi de var olan şeyleri daha çok hissetmek için çiçeklerin hüznünden bahsedeceğim. Bunu yapmadan önce de sana nektarı memnuniyetle vereyim. Pek çok çiçekte bulunan ve böceklerin aradığı o tatlı suyu. Pistil çiçeklerin dişi organı genelde ortada bulunur ve tohumların başlangıcı oradadır. Polen, stamende üreyen çiçeklerin dölleme gücüdür ve anterde bulunur. Stamen çiçeğin erkeklik organıdır. Pistilin etrafındaki alt kısımda filaman ve anterden oluşur. Döllenme üremenin iki unsurunun birleşimidir, eril ve dişil. Bunlardan da döllenmiş meyve çıkar ortaya. Ve Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Yaratılış 11:8. Bir gül çizmek istiyorum. Gül kendini tamamen veren dişil bir çiçektir. Öyle ki ona kalan tek şey kendini vermiş olmanın heyecanıdır. Kokusu tuhaf bir gizemdir. İçe çekildi mi kalbin en gizli derinliklerine dokunur ve bütün bedenin içini kokuya büründürür. Kendini bir kadına açması o kadar güzeldir ki. Taç yaprakları ağızda güzel bir tat bırakır. Tek yapman gereken denemek. Ama gül bir it değildir, bir kadındır. Kırmızı olanlarının duygusallığı daha da çoktur. Beyaz güller Tanrı'nın huzuru demektir. Çiçekçilerde beyaz gül nadiren bulunur. Sarı olanlarsa mutlu bir telaşa işarettir. Pembeler genelde daha etli olur, renkleri de mükemmeldir. Turuncular aşılamayla olur ve cinsel olarak çekicidirler. Dikkat et ve bir iyilik. Seni yeni bir krallığa taşınmaya davet ediyorum. Şimdi karanfilin bir tür hiddetten kaynaklanan saldırganlığı var. Yapraklarının ucu pürüzlü ve küstah. Karanfilin kokusu bir şekilde ölümcül. Kırmızı karanfiller vahşi bir güzellik içinde bağırır. Beyaz olanlar ölü bir çocuğun küçük tabutunu anımsatır. Kokusu o zaman sertleşir ve dehşet içinde başımızı çeviririz. Karanfil tuvale nasıl geçirmeli? Ayçiçeği, ayın en büyük çocuğu. Öyle ki o koca taç yaprağını kendisini yapana nasıl çevireceğini çok iyi biliyor. Baba mı, anne mi fark etmez, bilmiyorum. Ayçiçeği dişi bir çiçek mi, eril mi? Sanırım eril. Menekşe içe dönük bir çiçek ve iç gözlemi son derece derin. Mütevazılığından saklanır derler. Doğru değil, kendi sırrını kavramak için saklanır. Neredeyse olmayan kokusu bir tür zapt edilmiş zafer ama insanların onu aramasını da istiyor. Hiçbir zaman kokusunu bas bas bağırmıyor. Menekşe söylenemeyecek saçma şeyleri de söyler. Kuru saman çiçeği her zaman ölüdür. Kuruluğu sonsuzluğa özenir. Yunanca'daki ismi altın güneş demektir. Papatya küçük, mutlu bir çiçektir. Basittir ve tenin yüzeyindedir. Tek bir dizidir yaprakları. Ortası bir çocuk oyunudur. Güzel orkide enfes bir çiçektir ama nahoştur da. Çabuk büyümez. Bir cam küreye ihtiyaç duyar. Ama muhteşem bir kadındır, bu inkar edilemez. Asil olduğu da inkar edilemez çünkü bir üst bitkendir. Üst bitkenler başka bitkilerin üzerinde doğarlar ama besinlerini onlardan almazlar. Nahoş olduğunu söylerken yalan söylüyordum. Orkidelere hayranımdır. Suni olarak doğarlar, sanat olarak doğarlar. Lale sadece Hollanda'da bir laledir. Yalnız bir lale hiçbir şey değildir. Olmak için geniş bir alana ihtiyaç duyar. Peygamber çiçeği sadece buğdaylar arasında büyür. Tüm mütevazılıklarıyla farklı şekil ve renklerde çıkma cüretini gösterirler. Peygamber çiçeği İncil'de de geçer. İspanya'nın doğuş sahnelerinde buğdaylardan ayrılmaz. Küçük, atan bir kalptir. Ama melek otu tehlikelidir. Bir tapınağın kokusu vardır üzerinde. Coşku verir. Ev sahibini hatırlatır. Çoğu kişi yemek ister onu ve ağzını yoğun kutsal tatla doldurmak. Yasemin sevgililer içindir. Şuraya bir üç nokta koymaya zorlar insanı. El ele tutuşup yürürler, kollarını sallayarak ve öpücükler kondurarak birbirlerine. Sanki Yasemin'in mis kokulu sesine. Cennet kuşu tamamıyla erkeksidir. Aşkın ve sağlıklı bir gururun saldırganlığı vardır onda. Bir horozun ibiğine ve ötüşüne benzer. Sadece gün doğumunu beklemez. Güzelliğinin şiddeti. Gece Yasemin'inin dolunay gibidir kokusu. Görüntü oyunu yapar. Biraz da ürkütücüdür ve tehlikeyi seven insanlar içindir. Baş döndürücü kokusuyla sadece geceleri çıkar ortaya. Gece Yasemin'i sessizdir. Terk edilmiş sokak köşesine aittir. Karanlıkta ve ışıkları sönmüş, pencereleri kapanmış evlerin bahçelerine. Oldukça tehlikelidir. Karanlıkta kimsenin dayanamadığı bir ıslıktır. Ama ben dayanabiliyorum ona çünkü tehlikeyi severim. Kaktüsün o etli çiçeği ise geniştir, kokuludur ve canlı bir rengi vardır. Çöl bitkisinin o etli, sulu intikamıdır. Despotik verimsizlikten doğan ihtişamdır. Alp yıldızından bahsetmeyi pek istemiyorum. Çünkü 3400 metre yükseklikte yetişiyor ancak. Beyaz ve yumuşak. Ulaşılabildiği enderdir. Bir özlemdir Alp yıldızı. Sardunya, çiçekliklerin çiçeği. São Paulo'da, Grajoa semtinde bir de İsviçre'de bulunur. Dev niliferler, Rio de Janeiro'nun botanik bahçelerinde açar. Kocamandır, çapı 2 metreyi bulur. Suda yaşar, uğruna ölünür dev niliferlerin. Amazonludur, çiçeklerin dinozoru. Büyük bir sükunet yayar etrafına. Hem heybetlidir, hem basit. Ve suyun üzerinde yaşamasına rağmen bir gölge de bırakır. Sana yazdığım şey Latince, de natura florum. Dipnot, doğanın çiçekleri anlamına gelir. Dipnot bitti. Daha sonra sana çizgisel bir tasarıma dönüşmüş çalışmamı göstereceğim. Kasımpatı, derin bir mutluluk demek. Rengiyle ve asi çalılarıyla konuşur. Kendi vahşiliğini salkım saçak kontrol eden bir çiçektir. Sanırım ölmek için izin istemem gerekecek. Ama yapamıyorum. Çok geç. Ateş kuşunu duydum ve tamamen boğuldum. Dipnot. Ateş kuşu. Rus besteci Igor Stravinsky'nin 1910'da Paris'teki Rus baleleri için bestelediği bale. Dipnot bitti. Burada kesmeliyim çünkü söylememiş miydim? Bir gün bana bir şey olacağını söylememiş miydim? Az önce oldu işte. Joao adlı bir adam telefonda benimle konuştu. Amazon'un en derin bölgelerinde büyümüş. Orada konuşan bir bitki efsanesi olduğundan bahsetti. Adı Taja'ymış. Söylediklerine göre yerliler onu bir ritüelle büyülediklerinde bir kelime bile söyleyebiliyormuş. Joao bana hiçbir açıklaması olmayan bir şey söyledi. Eve geç geldiği bir gün bitkinin olduğu holden içeri girerken Joao kelimesini duymuş. Annesinin onu çağırdığını sanmış ve geliyorum diye cevap vermiş. Yukarı çıkmış ama annesiyle babasının horladıklarını, uyuyor olduklarını görmüş. Yorgunum. Yorgunluğum sık sık gelir çünkü son derece meşgul bir insanım. Dünyaya göz kulak oluyorum. Her gün terasımdan sahilin ve denizin bir bölümüne bakıp kalın köpüğün daha beyaz olduğunu görüyorum. Gece de sular tedirgince ilerliyor. Bunu dalgaların kumda bıraktığı izden biliyorum. Yaşadığım sokaktaki badem ağaçlarına bakıyorum. Yatmadan önce dünya ile ilgileniyorum. Gece göğü yıldızlı mı, denizci mavisi mi diye bakıyorum. Çünkü bazı geceler gök kara olmak yerine yoğun bir denizci mavisine bürünüyor. Vitraya çizdiğim bir renk. Derinlikleri severim. 9 yaşında paçavralar içindeki bir deri bir kemik kalmış çocukla ilgilenirim. Tüberküloza yakalanacak, hala yakalanmamış da tabii. Botanik bahçelerinde bir tap düşerim. Tek bir bakışla binlerce bitki ve ağaçla, özellikle de dev niliferlerle ilgilenmem gerekir. Oradadır, ben de onunla ilgilenirim. Duygusal izlenimlerimden bahsetmediğimi söylemek gerek. İlgilendiğim o binlerce şeyden ve insandan açık seçik bahsediyorum. Bu bir iş de değil üstelik, çünkü para kazandığım yok. Sadece dünyanın nasıl olduğunu öğreniyorum. Dünyaya bakmak çok yoğun bir iş midir? Evet. Örneğin, bu beni sokakta gördüğüm kadının ifadesiz ve dolayısıyla ürkütücü yüzünü hatırlamaya zorluyor. Gözlerimle insanların sefaletiyle ilgileniyorum. Tepelerin yamacında yaşayan insanların. Şüphesiz dünyayla neden ilgilendiğimi soracaksın. Çünkü bu işle görevlendirilmiş olarak doğdum. Çocukken bir dizi karıncaya bakar dururdum. Tek sıra halinde bir yaprak taşıyarak yürürlerdi. Bu onları yolun karşı tarafından gelenlerle iletişim kurmaktan alıkoymazdı. Karınca ve arı it değildir, onlardır. Arılarla ilgili bir kitap okudum. O zamandan beri en çok kraliçe arıya bakıyorum. Arılar uçar, çiçeklerle ilgilenirler. Bayağı bir iş mi bu? Kendi gözlerimle gördüm. Aşikar olanı yazmak da işin bir parçası. Her küçük karıncanın içine koca bir dünya sığıyor. Eğer dikkat etmezsem gözümden kaçacak bir dünya. Örneğin, içgüdüsel bir düzen duygusu, ses ötesi bir dil ve cinsellik duygusu doluyor karıncaya. Şimdi bakacak tek bir karınca bulamıyorum. Bir katliam yapılmadığını biliyorum, olsa duyardım. Dünya ile ilgilenmek aynı zamanda çok sabır istiyor. Gün boyunca bir karınca gelsin diye beklemek zorunda kalıyorum. Bunları anlatacak birini bulamadım daha. Buldun mu yoksa? Sana şu anda anlattığıma göre. Sana şimdi, o çok kurak olan ilkbaharda anlatacağım bunları. Radyo senin akımını hissetmiş olacak ki cızırdamaya başladı. Bedenin elektriğinden kurtulan giysinin tüylerini kabartması gibi, tarağın mıknatıslaşarak saçı kaldırması gibi zor bir bahardı. Kış tarafından tüketildi ve tomurcukları elektriklendi. Her neredeyse daha ilerideydi gözü. Hiç bu kadar çok yol olmamıştı. Çok az konuştuk seninle ben. Neden bütün dünya bu kadar rahatsız ve elektronik konusunda becerikli bilmiyorum. Ama ne yapmak da becerikli? Beden uykudan ağırlaşmış ve iri gözlerimiz kör bir adamın apaçık gözleri gibi ifadesiz. Terasta balık bir akvaryumdaydı ve biz otel barında manzaraya bakarak meyve suyu içiyorduk. Rüzgarla birlikte oğlakların düşü de geldi. Yan masada yalnız bir keçi tanrı. İçinde buzlu soğuk meyve suyu olan bardaklarımıza baktık ve şeffaf bardaklarda dingince düşe daldık. "Ne demiştin?" diye sordun sen. Hiçbir şey demedim. Günler, çok günler geçti ve her şey o tehlike altında. Sardunyalar ne kırmızı. Gereken sadece bir anlık ayar ve bir kez daha rüzgarda baharın bozulmuş parazitini duyduk. Keçilerin küstah düşleri ve balık, bomboş ve birden kapıldığımız meyve çalma isteği. Keçi tanrı şimdi de sıçrayarak taçlanmış. Ne? Bir şey demedim. Ama yeryüzünün altında atan bir kalp gibi bir ip gümbürtü fark ettim. Kulağımı sessizce yere dayıyorum ve yazın yola çıktığını duyuyorum. Yerin altındaki kalbim, hiçbir şey demedim. Ve doğarken kapalı yeryüzünün içine doğru açılışının sebatkar acımasızlığını hissettim. Yazın nasıl bir tatlılık ağırlığıyla 100.000 portakalı olgunlaştırdığını ve portakalların benim olduğunu biliyordum. Çünkü istediğim buydu. Havanın değişeceğini hep önceden hissetmekle övünürüm. Havada bir şey vardır. Bedenim yeni bir şey geldiği konusunda beni uyarır ve tüylerim diken diken olur. Neden bilmiyorum. O bahar çuha çiçeği denilen bir bitki vermişlerdi bana. Öyle gizemliydi ki kendi gizemi içinde doğanın açıklanamaz yanını da taşıyordu. Pek benzersiz sayılmazdı. Ama tam o gün bahar başladığında yaprakları soldu. Onların yerine şaşırtıcı şekilde dişil ve eril kokuları olan güçlü çiçekler açtı. Yakınında oturuyor ve belli belirsiz izliyorduk. Birden sakince açılmaya başladılar ve yeni mevsime şaşkın gözlerimizin önünde teslim oldular. Sokulan bahardı. Ama kış geldiğinde veririm de veririm. Bir sürü şeyi bohçalarım, bir sürü insanı göğsüme basarım ve sen de sıcak çorba içen birinin sesini duyarsın. Şimdi yağmurlu günler yaşıyorum, verme zamanım geliyor. Bunun bir çocuğun doğması gibi olduğunu göremiyor musun? Acı veriyor. Acı yaşamın alevlenmiş hali. Bu süreç acı veriyor. Oluşmak yavaş, çok yavaş, güzel bir acı. İnsanın uzanabileceği kadar geniş bir esneme. Ve kanın teşekkür eder sana. Nefes alıyorum, nefes alıyorum. Hava işte it. Rüzgarlı hava bir kadın ya da erkektir. Eğer sana yazarken seni zorluyorsam üzülürüm. Bazen ilhamın gücüne dayanamıyorum. O zaman da bin bir güçlükle çizebiliyorum. Hiçbir şeyin bana bağlı olmaması çok iyi. Ölüm hakkında çok konuştum. Ama sana hayat nefesinden bahsedeceğim. Biri artık nefes almayınca suni teneffüs yapılır. Ağzını diğer insanın nefesine bastırır, nefes alırsın. Sonra o da nefes almaya başlar. Bu nefes değişimi yaşam hakkında duyduğum en güzel şeylerden biridir. Aslında bu suni teneffüsün güzelliği büyüler beni. Ah, her şey ne kadar da belirsiz. Ama yine de düzenin bir parçası. Sana bir sonraki cümlede ne yazacağımı bile bilmiyorum. Hiçbir zaman nihai gerçeği söylemez insan. Gerçeği kim biliyorsa bir adım öne çıksın ve konuşsun. Pişmanlıkla dinleyeceğiz. Birden onu gördüm. O kadar yakışıklı ve güçlüydü ki yaratılış coşkusunu duydum. Onu kendime istediğimden değil, bir topun peşinden giden baş meleğin saçlarına benzer saçları olan oğlan çocuğunu gördüğümde onu kendime istemediğim gibi. Sadece bakmak istedim. Adam bir an bana baktı ve sakince gülümsedi. Ne kadar yakışıklı olduğunun farkındaydı. Onu kendime istemediğimi bildiğini de biliyorum. Gülümsedi çünkü bir tehdit hissetmedi. Çünkü bir şekilde müstesna olan varlıklar normal insanlardan daha çok tehlikeyle karşılaşırlar. Sokağa geçip bir taksiye bindim. Esinti ensemdeki saçları kaldırdı. Ben de korkudan taksinin köşesine sokulduğuma çok sevindim. Çünkü mutluluk acı verir. Bütün bunlar yakışıklı adamı görmüş olmamda. Hala onu kendime istemiyorum. Ben biraz çirkin insanlardan hoşlanırım. Aynı zamanda ahenkli olan ama o birbirini anlayan insanların yoldaşlığının tebessümüyle bana o kadar çok şey verdi ki. Bunların hiçbirini anlamadım. Yaşama cesareti. Gizli kalması ve bir kuytuda ışıldaması gereken şeyi saklıyorum. Şşt! Çünkü sırrım ne bilmiyorum. Seninkini söyle. Her birimizin sırrını öğret bana. Öyle karalayıcı bir sır değil. Sadece şu. Sır. Bir formülü de yok. Sanırım şimdi birazcık ölmek için iznini isteyeceğim. Lütfen, ölebilir miyim? Uzun sürmeyecek. Teşekkürler. Hayır, beceremedim ölmeyi. Bu sözcük şeyini gönüllü bir eylemle mi bitiriyorum? Daha değil. Gerçekliği dönüştürüyorum. Benden kaçan ne? Neden elimi uzatıp alamıyorum onu? Çünkü sadece düşledim dünyayı ama hiçbir zaman görmedim. Sana yazdığım şey kalın bir kadın sesiyle yazıldı. Bir zenci ilahisi. Bir korosu var ve mumlar yanıyor. Baş döndürücü bir nöbet geliyor bana. Biraz korkuyorum. Özgürlüğüm nereye sürüklüyor beni? Sana bu yazdığım şey de ne? Beni yapayalnız bırakıyor. Ama gidip dua ediyorum ve özgürlüğüm düzenle yönetiliyor. Korkum geçti bile. Beni yönlendiren şey bir keşif duygusu. Düşüncenin ötesinin ötesinde. Kendimin peşinden gitmek, sana yazarken şu anda tam olarak yaptığım şey, beni nereye götüreceğini bilmeden kendimin peşine düşmek. Bazen kendimi izlemek o kadar zor ki. Çünkü hala bulutsu olan bir şey izlemiş oluyorum. Bazen vazgeçtiğim de oluyor. Şimdi korkuyorum. Çünkü bir şey söyleyeceğim sana. Korku geçene kadar bekle. Geçti. Şu, ahenksizlik ahenkli gelir bana. Melodi bazen yorar beni. Şu sözde nakaratlar da öyle. Müzikte, sana yazdığımda, resmettiğimde istediğim şey havada kesişen ve anlayabildiğim bir uyumsuzluk yaratan geometrik çizgiler. Saf bir it. Varlığın bütünüyle özümsendi. Hafif mest olmuş halde büyüyor. Sana söylediğim şey çok önemli. Ve uyurken çalışıyorum. Çünkü o zaman gizemin içine girebiliyorum. Şimdi pazar sabahı. Bu güneşli ve jüpiterli pazar gününde evde yalnızım. Doğum ağrısında olduğu gibi iki büklüm oldum bir anda ve içimdeki kızın öldüğünü gördüm. O lanet pazar gününü hiç unutmayacağım. Yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ve burada sert, sessiz ve kahramanca bekliyorum. İçimde bir kız olmadan. Bütün yaşamlar kahramanca yaşamlardır. Yaratılış kaçıyor benden. O kadar çok şey de bilmek istemiyorum. Göğsümde kalbimin atması yeterli. İtin imkansızca yaşaması yeterli. Tam şu anda kalbimin göğsümde kontrolsüzce çarptığını duyuyorum. Kendini tekrar duyuruyor çünkü son birkaç cümledir sadece kendi yüzeyimle ilgiliyim. Yani varoluşum temeli alıp götürüyor her şeyi ve düşüncenin izlerini siliyor. Deniz kumdaki dalga izlerini siliyor. Tanrım ne de mutluyum. Mutluluğu mahveden korku sadece. Korkuyorum ama kalbim de atıyor. Açıklanamaz sevgi kalbi daha hızlı attırıyor. Tek teminat doğmuş olmam. Sen ben olmanın bir şeklisin ve ben de sen olmanın. Bunlar benim imkanlarımın sınırları. Uğruna ölmeye değer bir zevk içindeyim. Seninle konuşurken tatlı bir yorgunluk. Ama beklemek de var. Beklemek gelecek hakkında açgözlü olmak demek. Bir gün beni sevdiğini söylemiştin. İnanmış gibi yaptım ve yaşadım. Bir günden diğerine coşkulu bir aşkta. Ama özlemle hatırlamak tekrar veda etmek gibi. Fantastik bir dünya çevreliyor beni ve ben oluyor. Küçük bir kuşun çılgın şarkısını duyuyorum. Parmaklarımın arasında kelebekler eziyorum. Bir kurdun yediği elmayım. Orgazmik kıyameti bekliyorum. Ahenksiz bir böcek istilası sarıyor etrafımı. Bir gaz lambasının ışığıyken ben. Sonra da olayım diye çok ileri gidiyorum. Bir trans halindeyim. Çevremdeki havaya nüfuz ediyorum. Nasıl bir ateş? Yaşamayı durduramıyorum. Bu hissettiğim, düşündüğüm, yaşadığım her şeyi kalınca sarmalayan, yoğun ve olduğum her şeyi bana ait ama yine de dışımdaki bir şeye dönüştüren sözcük ormanında. Kendimi düşünürken izliyorum. Merak ettiğim şu, düşüncenin bile ötesinde olan o içimdeki şey kim? Sana yazıyorum çünkü bu tevazuyla kabul etmem gerekecek bir meydan okuma. Kendi hayaletlerim üşüşüyor içime. Bir de efsanevi ve fantastik her ne varsa. Yaşam doğaüstü. Ve düşümün sonuna doğru bir cambaz ipinde yürüyorum. Şehvetle işkence edilmiş bir yürek rehberlik ediyor bana. İçgüdülerin öfkesi. Kendimi toparlamadan önce içimi dağıtmalıyım. O ilk ve asıl özgürlük halini deneyimlemek için. Hata yapma, düşme ve yeniden kalkma özgürlüğü. Eğer şeyleri kabul etmek için anlamaya çalışırsam, boyun eğme eylemi hiç gerçekleşmeyecek. Bir anda dalmalıyım. Kavramayı da içeren bir dalış. Ama özellikle kavramamayı da. Hem ben kimim ki düşünüyorum. Yapmam gereken şey teslim olmak. Nasıl yapılır bu? Yine de biliyorum ki sadece yürüyerek bilirsin yürümeyi. Mucize, kendini yürür bulursun. Ben ki geleceği çalışkan bir örümcek gibi işliyorum. En iyisi de hiçbir şey bilmediğim ve işlemediğim halim. Çünkü bir anda fark ettim ki hiçbir şey bilmiyorum. Bıçağım mı köreliyor? Sanırım daha çok şöyle. Anlamıyorum çünkü şimdi gördüğüm şey zor. Usulca benim içinde yeni olan bir gerçekle temasa geçiyorum. Ve hala buna karşılık gelecek düşüncelerim ya da o anlama gelecek sözcüklerim yok. Bu daha çok düşüncenin ötesinde bir duygu gibi. Bunu sana nasıl açıklayabilirim? Deneyeceğim. Sanki çarpık bir gerçeklik algılıyorum. Eğimli bir kesitten görülen bir gerçeklik. Ancak şimdi hayatın eğimini hissettim. Eskiden sadece doğrudan ve paralel kesitlerden bakardım. Sinsi, çarpık çizgileri fark etmedim. Şimdi hissediyorum ki hayat başka. Yaşamak sadece boşalan kaba duygular değil. Daha büyüleyici ve narin. Bunun içinde o halis, hayvani gücünü yitirmiyor. Bu aşırı derecede çarpık hayat üzerine ağır pençemi geçirdim. Varoluşun o en eğik ve tesadüfi ama aynı zamanda kurnazca ölümcül yönleriyle solmasına sebep oldum. Rastlantının kaçınılmazlığını ve bir tutarsızlık olmadığını anlıyorum. Eğik bir hayat çok samimi. Düşünen duyguyu kuru sözcüklerle incitmemek için bu samimiyet hakkında daha fazla konuşmayacağım. Bu çarpıklığı kendi engelsiz özgürlüğü içinde bırakmak. Bir de nazik bir gurur olan bir yaşam biçimi biliyorum. Hareketlerdeki zarafet, hafif ve sürekli öfke, uzun ve eski bir tarihten gelen kaçınma becerisi. Bir isyan işareti olarak hafif ve tuhaf bir ironi. Hayatın bir de terasta, kışın soğuğunda, yünlere sarılmış halde kahve içmek gibi bir yanı var. Rüzgarda aşılan ve yavaşça yerde salınan hafif bir gölge gibi bir yaşam biçimi de biliyorum. Değişken bir gölge, açık bir günde havaya yükselme ve düşler. Yeryüzünün zenginliğini yaşıyorum. Evet, hayat çok oryantal. Hayatın o uzak ve hassas özgürlüğünü sadece şansın kaçınılmazlığı tarafından seçilen bazı insanlar tattı. Bu bir vazoda çiçekleri düzenlemeye benziyor. Neredeyse gereksiz bir bilgi. Hayatın o kaçan özgürlüğü hiçbir zaman unutulmamalı. Bir koku gibi hep mevcut olmalı. Bu hayatı yaşamak doğrudan bir yaşamdansa dolaylı bir anımsama. Tamamen korkunç olabilecek bir şeyden çok yumuşak bir nekahate benziyor. Soğuk bir zevkten nekahat. O halde sadece ustalar için hayat kırılgan bir şekilde dürüst. Ve anlık bir şimdi de meyveyi olmuşken yersin. Artık neden bahsettiğimi bilmiyor olabilir miyim? Ve her şey ben fark etmeden kaçıyor mu ellerimden? Biliyorum ama biraz temkinli çünkü bilmeme halinden kıl payı kurtuldum. Kendimi sıradan gündelik hayatla oyalıyorum. Sadece tatlı ve hassas olduğu için soluk görünen bir gün batımının eşiğinde terasta kahve içiyorum. Eğik bir hayat. Şeyler arasında hafif bir kopuş olduğunu ben de biliyorum. Çarpışıyorlar adeta. Başka bir şey söylemeyen sözcükler arasında birbirini kaybeden varlıkların kopuşu. Ama biz bu hafif anlaşmazlık halinde neredeyse anlıyoruz birbirimizi. Hayat dolu bir halde ayakta kalmanın tek yolu olan bu neredeyse halinde. Çünkü ani bir yüz yüze karşılaşma korkutur bizi. Narin örümcek ağı korkutup kaçırır. Ön sezimizi tehlikeye atmamak için şüpheyle yaklaşıyoruz. Ön sezimiz bu sana içinden konuştuğum hayatta sonsuzca öteki. Ve ben de kenarda yaşıyorum. Ana ışığın beni yakmayacağı bir yerde. Sessizce konuşuyorum ki kulaklar bana dönsün ve duysunlar beni. Ama başka bir hayatta biliyorum. Biliyor ve istiyorum onu. Şiddetle tadını çıkarmayı. Büyülü bir şiddetin hayatı. Bu gizemli bir şey ve büyüleyici. Yıldızlar titrerken içinde yılanlar dolaşıyor. Su damlaları mağaranın fosforlu karanlığına düşüyor. O karanlıkta çiçekler nemli, perili bir bahçede birbirine dolanıyor. Ben de bu sessiz alemin büyücüsüyüm. Kendi ayartılabilirliğim yenilmiş hissettiriyor beni. Özünde kötü olduğumu da biliyorum. Sadece saf bir şefkatle iyi oluyorum. Kendi tarafından yenilmiş. Beni semenderin yollarından götüren, ateşi yöneten ve onun içinde yaşayan ruh. Ben de kendimi ölülere bağışlıyorum. Gün dönümünü büyülüyorum. Dualarla defedilen bir ejderhanın hayaletini. Ama şu an ne olduğunu, bana şimdi burada olan her şeyi yaşamak dışında onu nasıl kavrayacağımı bilmiyorum. Ya da bunun ne olduğunu. Özgür atın saf, asil coşkusu içinde dört nala koşmasına izin veriyorum. Gerginlikle koşan ben. Sadece gerçeklik sınırlandırıyor beni. Gün sonuna geldiğinde cırcır böceklerini duyuyorum ve içim doluyor. Anlaşılmaz oluyorum. Sonra günün erken saatleri geliyor. Öten binlerce küçük kuşla kabarıyor. Bana olan her şeyi burada not alarak yaşıyorum. Çünkü inceleyen ellerimde bugünün yaşayan ve titreyen sinirini duymak istiyorum. Düşüncenin ötesinde bir noktaya varıyorum. Bunu sözcüklere bölmeyi reddediyorum. İfade etmeyeceğim, edemeyeceğim şey sırlarımın en gizlisi olup çıkıyor. Düşünceyi kullanmadığım anlardan korktuğumu biliyorum ve bu da ulaşılması zor, anlık bir hal ve bu hal tamamen gizli. Düşüncelerin üretildiği sözcükleri kullanmıyor artık. Sözcükleri kullanmamak kimliğini kaybetmek için mi? Asıl zararlı gölgeler içinde mi kayboluyor kimlik? Kendi içimdeki dünyanın kimliğini kaybediyorum ve güvenceler olmadan var oluyorum. Elde edilebilecek ne varsa elde ediyorum ama elde edilemeyeni yaşıyorum. Ve benim, senin, dünyanın anlamı aşikar değil. Olağanüstü bir şey bu. Ve bu anlarda kendimi büyük bir incelikle idare ediyorum. Tanrı bir varoluş şekli mi? Var olan her şeyin doğasında gerçekleşen bir soyutluk mu? Köklerim ilahi gölgelerde. O uyuşuk kökler. Karanlık gölgelerde titreyen. Ve birden yakında ayrılmamız gerektiğini fark ediyorum. Ürkütücü gerçeğim her zaman sadece senin olmam ve bunu bilmemem. Şimdi biliyorum. Yalnızım. Ben ve ne yapacağımı bilmediğim özgürlüğüm. Yalnızlığın büyük sorumluluğu. Kaybolmamış kimse özgürlüğün ne olduğunu bilmez ve sevmez onu. Bense havai fişeklerden önce yaşanana benzer bir coşkuya düşen yalnızlığımı itiraf ediyorum. Yalnızım. Ve yalnızlıkta acıya dönüşecek bir tür samimi görkem yaşamalıyım. Ve acı, sessizlik. Adını gizli tutuyorum. Yaşamak için sırlara ihtiyacım var. Her birimize ve yaşamdaki bir kayıp anında yapmamız gereken bir görev mi verilir? Bense tüm görevleri reddediyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yaşıyorum. Şimdi o tuhaf şekilde tanıdık ama hep uzakta olan şeyin, sözcüğün yerine fırçayı koymak tuhaf ve zor. İçinde aşırı ve samimi bir güzellik var. Yine de ulaşılmaz. Ulaşılabilir olduğunda da hayali oluyor. Çünkü bir kez daha ulaşılmaz oluyor. Resmimden ve bu kelime oyunlarımdan bir sessizlik beliriyor. Gözlerin alt tabakası gibi. Her zaman bir şey kaçıyor elimden. Kaçmadığında da emin oluyorum. Hayat başka bir şey. Altında başka bir şey yatıyor. Ölüm anında yaşayabileceğimden daha çok yaşamayı denemek için hayatı zorlayabilir miyim? Ama bugün varım. Sana düzensizlik içinde yazıyorum, biliyorum bunu. Ama böyle yaşıyorum ben. Kayıpla ve bulunanla işliyorum ancak. Ama yazmak benim için sinir bozucu. Yazarken imkansızla uğraşıyorum. Doğanın bilmecesiyle ve Tanrı'nın. Tanrı'nın ne olduğunu kim bilmiyorsa hiçbir zaman da bilmeyecek. Tanrı'nın öğrenilmesi eskidenmiş. Zaten bilinen bir şey şimdi. Hayatımın bir konusu yok mu? Çünkü şaşırtıcı şekilde parça parça yazdım. Parçalara ayrılmış haldeyim. Hikayem yaşamak. Başarısızlık korkum da yok. Bırakın başarısızlık yok etsin beni. Başarısızlığın görkemini istiyorum. Benim eğilip bükülen malul meleğim hep kaçıp gidiyor elimden. Cennetten cehenneme düşen ve orada şeytanın tadını çıkaran meleğim. Bu bir hikaye değil, çünkü bunun gibi hikayeler bilmiyorum. Tek bildiğim yapmaya ve söylemeye devam etmek. Bu anların hikayesi. Bir trenin camından görülen kaçak izler gibi. İkindi vakti buluşacağız. Ve sana bu yazdığımdan bahsetmeyeceğim. Ne olduğumu içeren ve okumayacak olsan da sana bir hediye olarak verdiğim şeyden. Yazdığımı hiçbir zaman okumayacaksın. Varoluşumun gizini not düştüğümde onu denize atar gibi uzaklara fırlatacağım. Sana yazıyorum çünkü olduğum şeyi kabul edemiyorsun. Anlar üzerine yazdığım notları ortadan kaldırdığımda içinden bir her şeyi çıkardığım hiçliğime geri dönecek miyim? Bedelini ödemeliyim. Ancak o tuhaf şimdiki zamanda tutkuyla yenilenen bir geçmişi olan birinin bedeli. Şimdiye kadar yaşadıklarımı düşününce bana öyle geliyor ki yollarda bedenimi döküyordum. Neredeyse sabahın 5'i oldu. Soluk şafağın ışığı, soğuk mavi çelik, çınlamalarla karanlığın içinden günün o çok keskin tadı doğdu. Bu zamanın yüzeyinde belirdi. Ben de kurşuniyim, gölgelerden doğuyorum. Kişilerin ötesinde. Ben, it olan ben. Bir şey söyleyeceğim sana. Şu anda çizdiğimden nasıl daha iyi ya da daha kötü çizebilirim bilmiyorum. Çizdiğim bir bu ve bununla yazıyorum. Yapabildiğim tek şey bu. Huzursuz. Damarlarda dolaşan litrelerce kan, büzülüp açılan kaslar, bedenin dolunay havası. Parambolik, bu kelime ne anlama geliyorsa artık, parambolik olduğumda. Kısaca ifade edemiyorum kendimi, çünkü bir sandalye ile iki elmayı toplayamazsın. Ben bir sandalyeyim ve iki elma. Toplanamıyorum yani. Bir kez daha mutlu, coşkulu bir aşkla doluyum. Sen her neysen, hava buharlaşırken kaybolmadan mucizevi halini kaparak soluyorum onu. Kendimi ve seni yaşamak konusundaki taze arzum yaşamın asıl dokusu mu? Varlıkların ve eşyanın doğası. Tanrı mı? Belki de çok doğa istersem ölümü durdururum. Ölümün kutsallığını bozup içine yaşam için bir açıklık koyabilir miyim? Sana anlattığım acıyı kesiyorum ve huzursuz coşkumu veriyorum sana. Bu anlık şimdi de, ileride uzaklardaki bir görüntüde dağınık heykeller görüyorum. Daha ve daha da uzakta. Boş bir bakışla kaybolduğum çölde. Ben de uzaktan görülecek bir heykelim. Her zaman kaybolan ben. Ne varsa onun tadını çıkarıyorum. Susturulmuş, havai, büyük düşümün içinde. Hiçbir şey anlamadığımdan kararsız, seyyar bir gerçekliğe bağlanıyorum bu yüzden. Gerçeğe düş yoluyla ulaşıyorum. Seni uyduruyorum, gerçeklik. Ve uzak çanlar gibi duyuyorum seni. Sessizce suya batmış, çınlayarak, titreyerek. Ölümün özünde miyim? Hayatta olmamın sebebi bu mu? Hisseden öz. Ve bu şey coşku veriyor bana. Hayattayım. Bir yara gibi, bedende bir çiçek, hüzün dolu kanın yolu açıldı içimde. Doğrudan bu nedenle de masum olan bir erotizmle, kutsal havuzun yerlilerinin erotizmiyle. Ben ki fırtınalara maruz kaldım. Bir taşın sırtında açıyorum kitabeyi. Tarih öncesinin insanlarından miras kalan büyük kronolojik alanların içinde. Büyük bin yıllık enginliklerin sıcak rüzgarı esiyor ve derimi yakıyor hafifçe. Bugün kırmızı, sarı, siyah ve biraz da beyaz toprak boyası kullandım. Kaynaklara, havuzlara ve şelalelere daha yakın hissediyorum kendimi. Hepsi bol ve taze suyla dolu, susuzluğumu gidermek için. Ve ben, nihayet bir vahşi ve nihayet bugünün kuruluğundan kurtulmuş ben. Sınırlar olmadan bir ileri bir geri yürüyüp duruyorum. Yüksek dağların yamaçlarında güneş ritüelleri gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda tabuyum kendime. Dokunulmaz çünkü yasak. Bir yarışta meşaleyi yanında sonsuza kadar taşıyan kahraman mıyım ben? Her ne varsa onun gücü. Yardım et bana. Sen onların tanrı dedikleri. Neden o korkunç şey beni çağırıyor? Kendi dehşetim içinde benim istediğim. Çünkü benim şeytanım tehlikeli ve hiçbir cezadan korkmuyor. Ama suç cezadan daha önemli. Bütün varlığımı mutlu bir yıkım güdüsünde canlandırıyorum. Ne çizdiğimi anlamaya çalış, şu anda ne yazdığımı. Açıklayacağım. Çizerken de yazarken olduğu gibi sadece içinden gördüğüm anın içinden görmeye çalışıyorum. Geçmiş bir anın içinde görülmüş bir anının içinden değil. An bu an. An soluğumu kesen bir yakınlık anı. An kendi içinde yakın. Onu yaşadığım aynı zamanda başka bir ana geçişine dalıyorum. Çizdiğim kilise giriş kapısında böyle gördüm. Sen çok fazla simetri olduğunu söylemiştin. Açıklayayım. Simetri yaptığım en başarılı işti. Simetri korkumu kaybettim. Sonra da ilhamın düzensizliğinden korkumu. Simetrinin değerini yükseltmek için deneyim ve cesaret gerekir. Yanlış bir asimetri kolayca taklit edilebilir. En olağan sıra dışılıklardan biri. Benim kilise giriş kapılarındaki simetrim yoğun ve başarılıydı ama dogmatik değildi. İki asimetrinin bir simetride buluşacağı umudunu taşıyor. Üçüncü bir çözüm olarak da sentez. Belki de bu nedenle giriş kapıları soyulmuş görünüyor. Yaşanmış ve yeniden yaşanmış bir şeyin narinliği. Bilmeyenlerin o malum sorumsuz cesareti değil. Hayır, orada bulduğun tam olarak sükunet değil. Aşınmış da olsa ayakta olan o şey için sert bir kavga var. Daha yoğun olan renklerde malul ama yine de süren bir şeyin morluğu var. Haçlarım yüzyıllardır çürümekten çarpık çırpık. Giriş kapıları minberlerin habercisi mi hala? Kapıların sessizliği. Zengarları yaşamla ölüm arasında bir ton alıyor. Şafağın yoğunluğu. Sessiz renklerden de çelik ve eski bronz var. Hepsi de. Sarp bir yolun zemininde kaybolan ve bulunan şeylerin sessizliğiyle daha da güçlenen. Resmin istirahat yerine kadar uzun bir yol var. Hissediyorum. Ve şafak. Kapılar açılmasa da. Ya da kilisenin kapısı kilise demek midir? Ve ondan önce zaten varmış mısındır? Kapının ötesine geçmemek için uğraşıyorum. Orada olmayan bir İsa'nın duvarları onlar. Ama duvarlar orada ve onlara dokunulabiliyor. Eller içinde bakılabiliyor. Resmetmeden önce malzememi yaratıyorum. Kereste bir heykeltıraş için olduğu kadar benim için de vazgeçilmez oluyor. Ve yaratılmış malzeme dindardır. Bir manastırın huzmelerinin ağırlığı vardır. Bütün kapalı bir kapı gibi kapalı. Ama giriş kapılarının açıklıkları yüzülmüş, tırnaklarla tırmalanmış. Ve ancak bu açıklıklardan bir sentezin içinde ne olduğunu görüyorsun. Ütopik simetrinin içinde. Pıhtılaşmış bir renk, şiddet, şehitlik, dini bir simetrinin sessizliğini sürdüren ışık yüzmeleri. Ama şu anda aynanın gizemiyle ilgiliyim. Onu resmetmenin bir yolunu arıyorum ya da onu kelimelerle anlatmanın. Ama nedir bir ayna? Ayna sözcüğü yok. Sadece aynalar var. Çünkü bir tanesi aynaların sonsuzluğu demek. Dünyanın bir yerinde bana ait bir ayna olmalı. Ayna yaratılan bir şey değil, doğan bir şey. Parıldayan ve uyur gezer bir ben için çok kişiye ihtiyaç yok. İki kişi yeter. Yoğun ve sessiz bir telgraf mesajıyla iletilen titreşim. Biri diğerinin yansıttığı yansımayı yansıtır. Israrlı, büyülenmiş bir eli sokup o sert suyun yansımaları damlarken çıkarabildiğin o akıcılık. Ayna o işte. Kâhinin kristal küresi gibi. Beni kâhinin meditasyon alanı olan boşluğa doğru çekiyor. Benim için bu alan sessizliklerin ve sessizliklerin alanı. Ve zar zor konuşuyorum bunca sessizlik birbirine karışırken. Ayna mı? İçinde durmadan ileriye gidebilecek kadar çok uzam olan o kristal boşluk. Çünkü ayna var olan en derin uzamdır. Büyülü bir şeydir. Kırık bir parçası olsa bile bir çölde gidip düşünceye dalınabilir. Kendini görmek olağanüstü bir şey. Tüyleri dikleşen kedi gibi kendimle yüzleşince diken diken oluyor tüylerim. Çölden elim boşta dönüyorum. Aydınlanmış ve yarı saydam. Aynı titreşen sessizliğiyle bir aynanın. Şekli önemli değil. Hiçbir biçim onu sınırlamayı ve değiştirmeyi başaramaz. Ayna ışıktır. Küçük bir ayna parçası her zaman bütün bir aynadır. Çerçevesini ya da köşelerinin çizgilerini çıkar, dökülen su gibi büyür gider. Nedir bir ayna? İcat edilmiş ama doğal olan tek malzemedir. Kim bir aynaya bakarsa, kim kendini görmeden onu görmeyi başarırsa, kim derinliğinin boş olmaktan geldiğini anlarsa, kim üzerinde kendi görüntüsünün izlerini bırakmadan saydam yüzeyinin içinde yürürse, o aynanın tabiatının gizemini anlamış demektir. Bunun olması için insanın onu yalnızken şaşırtması gerekir. Boş bir odada asılıyken, önündeki incecik bir iğnenin bile onu basit bir iğne görüntüsüne indirgeyebileceğini de unutmadan. Ayna, en hafif yansımasının niteliğinde bile bu kadar hassas. Sadece görüntü, beden değil. Şeyin bedeni. Onu resmederken, onu kendi görüntümle geçmemek için kendi hassasiyetime de ihtiyaç duydum. Çünkü kendimi gördüğüm ayna zaten kendimdir. Sadece boş bir ayna, yaşayan aynadır. Sadece çok hassas bir insan boş bir aynanın olduğu boş bir odaya girebilir. Kendi yokluğuyla öyle hafif, görüntüsü iz bırakmaz böylece. Ödül olarak da o hassas insan daha sonra eşyanın o bozulmaz gizemine girecektir. Aynanın kendisini görmüştür. Üzerindeki kocaman donmuş alanları keşfetmiştir. Sadece arada bir buz kalıbıyla kesilir. Ayna soğuktur, buzdur. Ama içinde karanlığın da bir sicimi vardır. Bunun çok nadir bir an olduğunu fark ederek, insan günlerce tetikte olmalıdır, kendinden vazgeçerek, içindeki karanlık sicimi yakalamak ve şaşırtmak için. Tuvalde siyah ve beyaz renklerle ürkek parlaklığını yeniden yakaladım. Aynı siyah ve beyazla, soğuk bir ürpertiyle. En zor gerçeklerinden birini yeniden yakalıyorum. Renksiz, donuk sessizliğini. İnsan onu yeniden yaratmak için aynanın o vahşi renksizliğini anlamalı önce. Suyun vahşi tatsızlığını yeniden yaratırken olduğu gibi. Hayır, aynayı tasvir etmedim. Aynanın kendisiydim. Kelimeler de kendileriydi. Söylemsel bir tonları olmadan. X'in içimde var olan şey olduğunu söylemek için ara vermeliyim. X, bu şeyin içinde yüzüyorum. Dile gelmez. Bilmediğim her şey X'in içinde. Ölüm mü? Ölüm X. Ama hayatın fazlası da, çünkü hayat dile gelmez. İçimde titreyen X ve eğiminden korkuyorum. Bir cellonun telleri gibi titriyor. Fişe takıldığında saf elektriği geçiren gergin bir sicim, melodisiz. Dile gelmeyen an. Diğer bir duyarlılık da X'in farkına varan duyarlılık. Umarım X'i yaşar ve böylece damarlardan yayılan yaratıcı uykuyu deneyimlersin. X ne iyi ne kötü, her zaman bağımsız. Ama sadece bedeni olan şeyin başına geliyor. Önemsiz de olsa bedenimize ihtiyacı var ve eşyanın bedenine. X'in tüm gizemini taşıyan nesneler var. Her ne sessizce titreşiyorsa mesela, anlar X'in yumurtaları, durmadan patlıyorlar. Benim fazlalığım acı vermeye başlıyor ve taşkın olduğumda da akamazsa memeyi patlatacak süt gibi kendimi bırakmam gerekiyor. Baskıyı salıyorum ve doğal büyüklüğüne dönüyor. Tam bir esneklik. Kıvrak bir panterin esnekliği. Kafeslenmiş bir kara panter. Bir keresinde bir panterin tam gözünün içine bakmıştım. O da benim gözümün içine baktı. Başkalaştık böylece. O korku. İçeride tamamen karanlıkta kaldım. Huzursuz X. Her şey düşüncenin ötesinde oldu. O kara panterin bana verdiği dehşeti, o bakışmayı özlüyorum. Nasıl korku salınır biliyorum. X, itin soluğu mu? Onun soğuk, ışınlı nefes alıp verişi mi? X bir sözcük mü? Sözcük sadece bir şeye atıf yapar ve her zaman erişemediğimdir. Her birimiz sembollerle uğraşan sembolleriz. Her şey gerçeğe sadece tek bir referans. Umutsuzca kendi kimliğimizi ve gerçeğin kimliğini bulmaya çalışıyoruz. Kendimizi semboller yoluyla anlıyorsak da bu aynı sembollere sahip olduğumuz ve eşyanın aynı deneyimini yaşadığımız için. Ama gerçekliğin eş anlamlısı yok. Sana soyutun içinden sesleniyorum ve merak ediyorum. Söylenebilir bir arya mıyım? Hayır, sana yazdığım şeyi söyleyemezsin. Neden kolayca söküp atabileceğim bir konuyla uğraşmıyorum ki? Ama hayır. Duvarlarda asılıyorum. Söküp atılmış melodiyi aşırıyorum yavaş yavaş. Gölgede yürüyorum. Pek çok şeyin sürdüğü o yerde. Bazen duvardan damlıyorum. Güneşin hiç ulaşmadığı bir yere. Bir konuyu olgunlaştırmam pekala söylenebilir bir arya olabilir. O halde bırakın başkası başka bir şarkı yapsın. Dört perdeli şarkımın olgunlaşmasının şarkısını. Bu olgunlaşmadan önce melodi gerçek olacak. Ama hangi gerçeğin biz her şeyden habersiz uyurken ıssız bir yerde olan tamamen başka bir gecesi olur ki? Gerçek nerede? Benim hikayem sakin bir karanlıktan, kendi gücünden uyuyamayan kökten, esansı olmayan bir kokudan. Ama bunların hiçbirinde soyut olan yok. Bu adlandırılamaz olan şeyin temsili. Benim dörtlüğümde neredeyse hiçbir insaniyet yok. Sinirler sözcüğünün acı dolu titreşimlerle bağlanması ne büyük utanç. Yoksa sinirler dörtlüsü olabilirdi. Çıkarıldıklarında başka şeyden konuşmayan karanlık koyu sicimler konuyu değiştirmiyor. Kendilerinde ve kendilerinden oldukları gibi teslim oluyorlar. Yalansız, kurgusuz. Beni okuduktan sonra şarkımı kulaktan yeniden üretmenin zor olduğunu biliyorum. Onu ezberlemeden söylemek mümkün değil. Hikayesi yoksa bir şeyi nasıl ezberleyebilirsin ki? Ama yine gölgede gerçekleşmiş bir şeyi hatırlayacaksın. Bu sessiz ilk varoluşu paylaşmış olacaksın. Sakin bir gecenin sakin rüyasında olduğu gibi, ağaç gövdesinden aşağı reçineyle birlikte koşacaksın. Sonra da şöyle diyeceksin, rüya görmedim. Yeterli olacak mı bu? Olacak. Özellikle de o ilk varoluşta bir kusursuzluk ve yalan söyleyebilecekken söylemeyen birinin duygusal tonu var. Yeterli mi bu? Yeterli. Ama aynı zamanda bir konu da çizmek istiyorum. Bir nesne yaratmak. ve bu nesne de bir gardırop olsun. Ne daha somuttur ki? Onu çizmeden önce gardıroba çalışmam gerekiyor. Ne görüyorum? Gardırobun içine girilebildiğini görüyorum çünkü bir kapısı var. Ama onu açtığım zaman girişin durduğunu da görüyorum. Çünkü içi de ahşap bir yüzeyden ibaret, kapalı bir kapı gibi. Gardırobun işlevi, can sıkıcı şeyleri ve maskeleri saklı tutmak. Doğa, şeylerin bozulamazlığı. İnsanla ilgisi, kendimize kapının içindeki aynada bakıyoruz. Kendimize hep uygun bir ışıkta bakıyoruz. Çünkü gardırop hiçbir zaman uygun yerde değil. Tuhaf, nereye sığarsa orada duruyor. Hep kocaman, kamburlu, utangaç ve hantal. Nasıl daha iddiasız olunur bilmiyor. Çünkü kocaman bir mevcudiyeti var. Bir gardırop, devasa, kullanışsız, hüzünlü, nazik. Ama bir anda aynalı kapı açılıyor. Ve birden kapının hareketiyle gölgedeki odanın yeni düzenine ardı ardına cam bardaklarla kaçan bir aydınlık giriyor. O zaman gardırobun özünü çizebilirim. Hiçbir zaman şarkısı söylenemeyecek bir öz. Ama sana dokunmanın derin bir yolu olarak birbiriyle ilgisi olmayan şeyleri söyleme özgürlüğü istiyorum. Sadece günahkarlar çekiyor beni. Günahı seviyorum ve günah çiçeğini. Ben seninkileri severken sen benim hatalarımdan etkilenmediysen ne yapabilirim ki? İçtenliğim ayaklarının altında çiğnendi. Sen beni sevmiyorsun, tek bildiğim bu. Yalnızdım. Sadece senin. Kimseye yazmıyorum ve var olmayan bir nakarat tekrarlanıyor. Kendimden ayırıyorum kendimi. Bedenim parçalansın istiyorum. Ancak o zaman dünyada olacağım. Ancak o zaman kendimi iyi hissedeceğim. İyi hissetmek. Yalnızlığım içinde patlamaya hazırım. Ölüm sessiz bir iç patlama olmalı. Beden artık bir beden olmaya katlanamıyor. Peki ya ölüm çok açken bir yemek tadı demekse? Peki ya bir zevkse ölüm, bencilce bir zevk? Dün kahve içiyordum ve yardımcımın çamaşırhanede çamaşırları astığını ve sözsüz bir melodi mırıldandığını duydum. Son derece kederli bir ağıt. Kimin şarkısı olduğunu sordum ona. O da cevap verdi. Kendi saçmalığım sadece, kimsenin değil. Evet, sana yazdığım şey kimseye ait değil. Bu hiç kimseye ait olmayan özgürlük de çok tehlikeli. Havanın renginde olan bir sonsuzluğa benziyor. Bu yazdığım şeyin hepsi, yanmamak için bir elden diğerine, sonra yine diğerine hızlıca fırlatılan sıcak bir yumurta kadar sıcak. Bir keresinde bir yumurta da çizmiştim. Şimdi de resimde olduğu gibi sadece şöyle diyorum. Yumurta ve o yeterli. Hayır, hiçbir zaman modern olmadım. Ve şu olur, bir resmin tuhaf olduğunu düşündüğümde asıl o zaman bir resim oluyor. Bir kelimenin tuhaf olduğunu düşündüğümde orada anlam kazanıyor. Hayatın tuhaf olduğunu düşündüğümde ise hayat orada başlıyor. Kendimi aşmamaya çalışıyorum. Bütün bunlarda büyük bir kısıtlama var. Sonra dinlenebileyim diye hüzünleniyorum. Hatta üzüntüden hafifçe ağlıyorum bile. Sonra kalkıyor, yeniden başlıyorum. Sana şimdi bir hikaye anlatmayacağım. Çünkü bu fahişelik olur. Bense seni memnun etmek için yazmıyorum. Daha çok kendimi. Saf çizgiyi takip etmeli ve itimi kirlenmemiş tutmalıyım. Şimdi kendimi mümkün olduğunca az denetleyerek aklıma gelen her şeyi yazacağım sana. Çünkü bilinmeyen çekiyor beni. Ama kendime sahip olduğum sürece yalnız olmayacağım. Başlayacak. Ölen her cümlede şu anı kavrayacağım. Şimdi. Ah, böyle olduğunu bilseydim doğmazdım. Ah, doğmayacağımı bilseydim. Delilik en gaddar sağduyuyla yan yana. Bu bir beyin fırtınası ve bir cümlenin diğeriyle neredeyse hiç ilgisi yok. Delilik olmayan deliliği yutuyorum, o başka bir şey. Anlıyor musun beni? Ama durmalıyım. Çünkü çok ama çok yorgunum. Ve sadece ölüm beni bu yorgunluktan kurtarabilir. Gidiyorum. Geri döndüm. Şimdi bir kez daha şu anda bana ne oluyorsa onunla kendimi güncellemeye çalışacağım. Kendimi böyle yaratacağım. Şöyle bir şey. Bana verdiğin yüzük camdandı, kırıldı ve aşk bitti. Ama bazen onun yerine birbirini sevip tüketen insanların o güzel nefreti geliyor. Önümdeki sandalye benim için bir nesne. Ona bakarken işlevsiz. Lütfen bana saatin kaç olduğunu söyle ki o saatte yaşadığımı bileyim. Kendimi buluyorum. Bu ölümcül çünkü sadece ölüm tamamlıyor beni. Ama ona sonuna kadar dayanıyorum. Sana bir sır vereceğim. Yaşam ölümcül. Sana bunu söylemek için her şeye ara vermem gerekti. Ölüm imkansız ve dokunulmaz. Ölüm ona dayanamayıp intihar edenler olacak kadar ileride. Sanki hayat şunu söylemiş gibi. Ve sonra ertesi yok. Sadece bekleyen iki nokta. Bu sırrı her anın ölümcül olduğunu gizlemek için gizli tutuyoruz. Sandalye nesnesi ilgimi çekiyor. Eşyaları beni sevmedikleri ölçüde seviyorum. Ama ne yazdığımı anlamazsan bu benim hatam değil. Konuşmam gerekiyor çünkü konuşmak kurtarır. Ama söyleyecek hiçbir şeyim yok. İnsan samimiyet deliliği içinde ne söyleyebilir ki kendine? Ama bir kurtuluş olur bu. Samimiyetin dehşeti beni dünyaya ve dünyanın yaratıcı bilinçaltına bağlayan gölgelerden geliyor biraz da. Bugün gökyüzünde pek çok yıldızın olduğu bir gece. Yağmur durdu. Kör oldum. Gözlerimi dört açıyor ve ancak görüyorum. Ama sır, görüyor, hissediyor olduğum şey. Burada düşüncenin ötesinde olanla gerçek bir alem yapıyor olabilir miyim? Sözcüklerle alem. Kayıt cihazı kırık. Sandalyeye baktım ve bu sefer o da bakılmış ve görünmüş geldi bana. Gelecek benim, yaşadığım sürece. Vazodaki çiçekleri görüyorum. Vahşi çiçekler dikilmeden büyüyorlar. Sarılar. Ama aşçım şöyle dedi. Ne çirkin çiçekler. Sadece Fransisken şeyleri sevmek zor olduğu için. Düşüncemin ötesinde dünyanın olan bir gerçek var. Doğanın mantıksızlığı. Nasıl bir sessizlik. Tanrı o kadar büyük bir sessizlik ki korkutuyor beni. Kim icat etti sandalyeyi? Bana gelen şeyi yazmak cesaret istiyor. Ne çıkacağını ve seni korkutacağını bilemiyorsun hiç. Kutsal canavar öldü. Onun yerine annesini kaybeden bir kız doğdu. Durmak zorunda kalacağımın farkındayım. Sözcük kıtlığından değil ama o şeyler, özellikle de benim düşündüğüm ve yazmadığım şeyler dile gelmiyor. Deneyim denen şey hakkında konuşacağım. Yardım istemenin deneyimi ve yardımın gelmesinin. Belki de bir gün sessizce yardım gelmesini dilemek için doğmaya değerdi. Yardım diledim ve reddedilmedi. Sonra bedenine ölümcül bir ok saplanmış ve kimin cesaret edip onu bu acıdan kurtaracağını görmek için korku dolu insanların etrafında yavaşça dolanan kaplan gibi hissettim kendimi. Sonra bir yaralı kaplanın en az bir çocuk kadar tehlikeli olduğunu bilen biri çıktı ve canavara gelip dokunmaya korkmadan gömülü oku çıkaran. Peki ya kaplan? Teşekkür ederim diyemiyor. Ben de o insanın etrafında tembel tembel bir ileri bir geri yürüyüp tereddüt ediyorum. Pençelerimden birini yalıyorum ve sonra sanki gereken sözcük değilmiş gibi sessizce geri çekiliyorum. Şu anda neyim ben? Kuru tuşları karanlıkta ve nemli sabah saatlerinde çınlatan bir daktilocuyum. Çok uzun zamandır insanlarla olmadım. Bir nesne olmamı istediler. Bir nesneyim ben de. Kanla kirlenmiş bir nesne. Başka nesneler yaratan bir nesne. Ve daktilo hepimizi yaratıyor. Talep ediyor. Mekanizma talep ediyor ve hayatımı istiyor. Ama tamamen uymuyorum. Eğer bir nesne olmam gerekiyorsa bağıran bir nesne olayım. İçimde acıyan bir şey var. Ah nasıl da acıyor ve yardım için bağırıyor. Ama olduğum bu daktiloda gözyaşları eksik. Kaderi olmayan bir nesneyim. Kimin ellerinde bir nesneyim? Bu işte insan kaderim. Beni kurtaran şey çığlık. Düş hissin ötesinin ötesindeki nesnenin içinde her ne varsa onun adına protesto ediyorum. Israrcı bir nesneyim. Şimdi sessizlik ve hafif bir şaşkınlık. Çünkü sabahın 5'inde, bugün 25 Temmuz, bir tür şükrana düştüm. Ani bir hissiyattı ama çok yumuşaktı. Parlaklık havada gülümsüyordu. Tam olarak bu. Dünyanın iç çekişiydi. Kör bir adama şafağı anlatamayacağınız gibi nasıl anlatmalı bilmiyorum. Bana olan şeyin duygularla tarifi imkansız. Acilen empatine ihtiyaç duyuyorum. Benimle birlikte hisset. Bu yüce bir mutluluk. Ama eğer sen de o lütuf halini biliyorsan söyleyecek olduğum şeyi tanıyacaksın. İlhamdan bahsetmiyorum ki o da özel bir lütuf. Çoğunlukla sanatla uğraşanların başına gelen. Benim bahsettiğim şükran hali hiçbir şey için kullanılmaz. Gerçekten var mıyız? Dünya var mı diye bakmak için sadece bizim için gelmiş gibidir. Bu halde insanlardan ve şeylerden ışıyan sakin mutluluğun ötesinde ancak ağırlıksız diyebileceğim bir aydınlık var. Çünkü şükran içinde olan her şey çok hafif. Bu artık tahmin yürütmek zorunda olmayanın aydınlığı. Çaba göstermeden biliyor. Sadece şu, biliyor. Ne olduğunu sorma bana. Çünkü sadece aynı şekilde cevap verebilirim. Biliyor. Bir de fiziksel bir sonsuz mutluluk var, hiçbir şeyle kıyaslanamayacak. Beden bir hediyeye dönüşür. Bir hediye olduğunu bilirsin çünkü deneyimlersin. Tam da kaynağında, birden mucizevi bir şekilde ve madden yaşıyor olmanın şüphe götürmez mevcudiyeti. Her şey hayali olmayan bir tür hale kazanıyor. Şeylerin matematiksel olarak yayılmasının görkeminden ve insanların hafızasından geliyor. Var olan her şeyin nefes aldığını ve en ince enerji ihtişamını solukladığını hissetmeye başlıyorsun. Dünyanın gerçekliği yine de kolay kavranılmaz. Bu benim azizlerin lütuf hali olduğunu zar zor hayal edebildiğim şeye yakın bile değil. O hali hiç tanımadım ve tahmin bile edemiyorum. Bu daha çok sıradan bir insanın birden gerçeğe dönüşen bir lütfu. Çünkü o sıradan insan ve tanınabilir. Yani bu tür keşifler dile gelmez ve anlatılamaz, düşünülemezdi. Bu nedenle şükran içinde öylece kaldım, sessizce, sakin. Bir tür bildirimdeki gibi. Öte yandan olmamanın öncesinde melekler var ama sanki hayat meleği bana dünyayı bildirmeye gelmiş gibi. Sonra yavaşça meydana çıkıyorum. Kendimden geçtiğimden değil, öyle bir şey yok. Yavaşça beliriyorsun, her şeyde olduğu gibi, her şeyi olanın iç çekişiyle. Şimdiden bir özlemli iç çekiş. Bir beden ve ruh edinmeyi deneyimlediğinden beri hep daha çok istiyorsun. İstemenin faydası yok. O sadece istediği zaman birdenbire geliyor. Sözcüğün nesnelleştirmesi yoluyla o mutluluğu sonsuz yapmak istedim. Sonra hemen sözlüğe, saadet sözcüğüne bakmaya gittim. Ki bir sözcük olarak nefret ederim ondan. Ruhun spazmı anlamına geldiğini gördüm. Dipnot. Saadet, yazar beatitude kelimesini kullanıyor, uhrevi bir saadeti de imliyor. İngilizce'de bliss anlamına da gelen sözcük. Dipnot bitti. Sakin bir saadetten bahsediyor. Bense ona nakil ya da yükselme derdim. Sözlüğün tanımını da sevmedim. Mistik bir müşahedeye dalmış olan. Bu doğru değil. Hiçbir şekilde tefekkür etmiyordum. Bende dindarlık yok. Kahvaltımı yeni etmiştim ve kül tablasında yanan bir sigara vardı. Orada öylece oturmuş basitçe yaşıyordum. Başladığını ve beni alışını gördüm. Ve solmaya başlayıp bittiğini. Yalan söylemiyorum. İlaç almamıştım ve bu bir halüsinasyon değildi. Kim olduğumu biliyordum, ötekilerin kim olduğunu da. Ama şimdi sözcükleri kullanarak bana ne olduğunu kavrayabilir miyim bilmek istiyorum. Onları kullanırken ne hissettiğimi de bir oranda yok ediyorum. Ama bu kaçınılmaz. Sonra olana saadetin kıyısı diyeceğim. Şöyle başlıyor, tatlı ve yavaş. Gördüğünde görme eyleminin şekli yoktur. Bazen gördüğün şeyin biçimi vardır, bazen de yoktur. Görme eylemi kelimelerle ifade edilemez ve bazen görünen de ifade edilemez. Bu bazı düşünme, hissetme biçimlerinde böyledir ve ben ona sadece bir isim vermiş olmak için özgürlük diyeceğim. Gerçek özgürlük bir algılama eylemi olarak biçimsizdir. Ve gerçek düşünce kendi kendine düşünürken böyle bir düşünce türü amacına düşünme eyleminde ulaşır. Ama onun belirsizce ya da sebepsiz yere var olduğunu söylemek istemiyorum. Öyle oluyor ki ana düşüncenin bir düşünce edimi olarak zaten bir şekli oluyor ve kendine ya da onu düşünen kişiye daha kolay geçiyor. Bu nedenle erişimi sınırlı. Çünkü bir biçimi var. Öte yandan özgürlük denen düşünce bir düşünce edimi olarak özgür. O kadar özgür ki düşünene bile yazarı yokmuş gibi geliyor. Gerçek düşüncenin yazarı yok galiba. Saadet de aynı şekilde. O da düşünme eylemi kendini biçimin gerekliliğinden kurtardığında başlıyor. Saadet, hissetme düşünmenin yazarın düşünme ihtiyacını geçtiği anda başlıyor. Artık yazarın düşünmesine gerek kalmıyor ve kendini hiçbir şeyin büyüklüğüne yakın buluyor şimdi. Ya da her şeyin de diyebilirim. Ama her şey bir nicelik ve niceliğin daha başlangıcında sınırı var. Gerçek karşılaştırılamazlık hiçlik. Hiçbir engeli yok ve orada insan düşünme hissetmesini saçabilir. Bu saadet kendi içinde dini ya da laik değil ya da bütün bunların Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusuyla mutlaka bir ilişkisi olması gerekmiyor. Söylediğim şu, insan düşüncesi ve bu düşünme hissetmenin varabileceği yol aşırı bir ifade edilemezlik haline varabilir, yani yanıltmaca ya da paradoks olmadan aynı zamanda bu insan için en büyük iletişim noktasıdır. Kendisiyle temasa geçer. Uyku bizi bu boş, yine de dolu düşünceye çok yaklaştırır. Rüyadan bahsetmiyorum ki o bu durumda esas düşünce oluyor. Uyumaktan bahsediyorum. Uyumak, kendini soyutlaştırmak ve hiçlikte dağılmak demek. Sana aynı zamanda Şükran halinin özgürlüğünden sonra hayal gücünün özgürlüğünün geldiği zamanlar olduğunu da söylemek istiyorum. Tam o anda özgürüm. Ve özgürlüğün ötesinde, o malum boşluğun ötesinde en sakin, yinelenen musiki dalgaları yaratıyorum. Özgür icadın deliliği. Benimle birlikte görmek ister misin? Bu müziğin olduğu manzarayı. Hava, yeşil ağaç gövdeleri, yayılmış bir deniz, bir pazar gününün sessizliği. Tek ayaklı ince bir adam, alnında tek büyük bir şeffaf gözü var. Bir kadın varlık, dört ayaklı yürüyor. Başka bir uzamdan gelirmiş gibi bir sesle. İlk ses gibi olmayan bir sesle ama daha çok hiç duyulmamış asıl sesin yankısı olan sesle. Ses tuhaf, rahat ve geçmiş bir hayatın alışkanlığıyla şöyle diyor. Biraz çay ister misin? Bir yanıt da beklemiyor. İnce bir buğday başağını kapıyor ve dişsiz ağızdaki diş etlerinin arasına koyuyor. Gözleri apaçık, yine dört ayaklı halde sessizce yürüyerek ilerliyor. Gözleri burnu gibi hareketsiz. Kemiksiz kafasını tamamen çevirmesi gerekiyor bir nesneye bakmak için. Ama hangi nesneye? İnce uzun adam bu sırada uyuyakalıyor ayakta ve gözleri kapanmadan uyuyor. Gözlerin uyumasına izin vermek, görmek istememekle ilgili. Görmediğinde uyur. Gözün merceğindeki açıklık bir gök kuşağında yansır. Hava muhteşem. Müzik dalgaları başlıyor yine. Biri tırnaklarına bakıyor. Uzakta bir ses var. Şşt, şşt. Ama sadece tek ayağı olan adam asla onu çağırdıklarını tahmin edemez. Kenardan bir ses yükseliyor. Hep kenardan çalan bir flüt sesi gibi. Kenardan bir müzik başlıyor. Ve hiçbir titreşim olmaksızın kesiyor müzik dalgalarını. O kadar uzun tekrar ediyor ki aralıksız damlayışıyla taşı oyuyor adeta. Epey yüksek bir ses, süsü olmayan. Mutlu bir yaz ve ölçülü ve bir flütün gıcırtısız ve tatlı keskinliği. Bu bir titreşimin verebileceği en yüksek ve mutlu nota. Dünyada hiçbir insan delirmeden ve sonsuza dek gülümsemeden duyamaz onu. Ama tek ayağı üzerinde dikilen o adam ayakta uyuyor. Ve sahilde uzanan dişi varlık da düşünmüyor. Yeni bir karakter geçiyor ıssız açıklıktan ve aksayarak gözden kayboluyor. Duyuyorsun. Şşt, şşt. Ve kimse çağrılmıyor. Şimdi özgürlüğümün yaratıldığı sahne bitti. Üzgünüm. Bir tedirginlik geliyor çünkü coşku günlerin yaşantısına uygun değil. Coşkunun ardından uyku gelmeli ki yankılanan kristalin titreşimini azaltsın. Coşku unutulmalı. Günler. İçinde yaşadığım çeliğe benzer gün ışığı hüzünlendiriyor beni. Nesnelerin dünyasında çeliğin kokusunu soluyorum. Ama şimdi kendimi rahatlatacak şeyler söylemek istiyorum ve biraz da özgür olan. Örneğin, perşembe ışıkta bir böceğin kanadı kadar şeffaf bir gündür. Pazartesinin sıkışmış bir gün olması gibi. Aslında düşüncenin çok ötesinde bu düşüncelerin içinden yaşıyorum. Eğer düşünceler oldukları şeylerse elbette. Düşünceye dönüşen duyular onlar. Çünkü sözcükleri kullanmalıyım. Sadece aklımdan kullansam da. İlk düşünce sözcükler aracılığıyla düşünür. Özgürlük, sözcüğün köleliğinden kendini özgürleştirir. Ve Tanrı korkutucu derecede büyük bir şey. Tanrı'dan korkuyorum. Çünkü benim boyutuma göre çok mutlak. Ve ona karşı bir tür tevazu hissediyorum. Onun bile bilmediği şeyler var benim olan. Korku mu? Bir kadın tanıyorum, kelebeklerden korkuyor. Doğaüstülermiş gibi. Kelebeklerin ilahi yanı gerçekten de korkunç. Bir erkek tanıyorum, çiçeklerin önünde dehşetten titreyen, çiçeklerin karanlıktaki bir hiç kimsenin soluğu gibi akıldan çıkmaz şekilde kırılgan olduğunu düşünüyor. Karanlıktaki ıslığı dinleyen benim. İnsanlık halinden üzgün olan ben. İsyan ediyorum. Artık bir insan olmak istemiyorum. Kim? Bize acıyan, hayatı ve ölümü bilen, derinden kıskandığım bir hayvanın halinin farkında olmadığını bilen? Kim acır bize? Terk mi edildik? Ümitsizliğe mi yenildik? Hayır, mutlaka bir teselli olmalı. Yemin ederim, olmalı. Sahip olmadığım şeyse bildiğimiz gerçeği söyleyecek cesaret. Bunlar yasak kelimeler. Ama eleştiriyorum. Zayıflığımızı eleştiriyorum. Ölümün deli eden dehşetini eleştiriyorum. Ve tüm bu kepazeliğe, aynen öyle, şimdi yazılacağı gibi, bütün bu rezalete coşkuyla yanıt veriyorum. En saf ve hafif coşkuyla. Tek kurtuluşum coşku. O asıl cansız şey içindeki ahenksiz coşku. Mantıklı gelmiyor mu? Gelmeli. Çünkü yaşamın sadece bir kerelik olduğunu bilmek çok gaddarca ve gölgelerdeki inancımız dışında hiçbir teminatımız yok. Çünkü çok gaddarca. O nedenle ben de evcilleştirilmez bir mutluluğun saflığıyla yanıt veriyorum ona. Üzgün olmayı reddediyorum. Her kim coşku dolu olmaktan ve bir kere de olsa o delice ve derin coşkuyu deneyimlemekten korkmazsa gerçeğimizin en iyi yanına sahip olacak. Ben her şeye, her şeye rağmen eğer sözcüklerle kavramazsam geçip gidecek olan şu anda coşku doluyum. Tam şu anda coşku doluyum. Çünkü yenilgiyi reddediyorum. O halde seviyorum. Bir yanıt olarak. Kişisel olmayan bir sevgi. İç sevgisi coşkudur. İşe yaramayan sevgi bile, biten sevgi bile. Ve kendi ölümüm, sevdiklerimizin ölümü coşku dolu olmalı. Nasıl olacak bilmiyorum ama olmalı. Bu yaşamak, itin coşkusu. Ve sonunda onu kabul etmeye karar vermek. Mağlup olarak değil ama. Allegro con brio'da. Dipnot, İtalyanca. Bir eserin hızlı tempo ile ve coşku ile çalınması konusunda verilen direktif. Dipnot bitti. Aslında ölmek istemiyorum. Tanrı'ya isyan ediyorum. Hadi bir meydan okuma olarak ölmeyelim. Ölmeyeceğim, duyuyor musun Tanrı? Cesaretim yok, duyuyor musun? Öldürme beni, duyuyor musun? Çünkü nerede, ne zaman olacağını bilmeden ölmek için doğmuş olmak bir utanç. Çok mutlu olmaya devam edeceğim, duyuyor musun? Bir yanıt, bir hakaret olarak. Sadece tek bir şeyin teminatını veriyorum, suçlu değiliz. Ve hayattayken anlamalıyım, duyuyor musun? Çünkü sonra çok geç olacak. Ah, bu anların parıltısı hiç bitmiyor. İç şarkım hiç bitmiyor. Bilerek, gönüllü bir eylem olarak bitireceğim onu. Ama sürekli doğaçlamayla devam edecek. Hep gelecek olan şimdiyi yaratmaya devam edecek. Bu doğaçlama var. Nasıl devam ediyor görmek ister misin? Bu akşam, sana tarif etmek zor, rüyamda rüya gördüğümü gördüm. Ölümden sonra da böyle olabilir mi? Bir rüyanın rüyasının rüyasının rüyası. Kafirim. Hayır, doğru değil bu. Öyle miyim yoksa? Ama bir şey var. Ah, yaşamak çok rahatsız edici. Her şey acı veriyor. Beden talep ediyor. Ruh durmak bilmiyor. Yaşamak sanki çok yorgun olmak ama uyuyamamak gibi. Yaşamak can sıkıcı. Ne bedende ne ruhta çıplak yürüyebiliyorsun. Sana yaşamanın acı verdiğini söylememiş miydim? Uyumak istiyorum. Ve rüyamda da sana devasa yavaş bir şarkı yazdığımı ve onun sana yazdığım şeyden daha gerçek olduğunu görmek. Korkusuzcaydı. Rüyamda ne yazdığımı unuttum. Her şey hiçbir şeye dönüştü. Var olan şeyin gücüne döndü ve buna bazen Tanrı deniyor. Her şeyin bir sonu var ama sana yazdığım şey devam ediyor. Ki bu güzel, çok güzel. En iyisi hala yazılmadı. En iyisi satırlar arasında. Bugün cumartesi ve en saf havadan yapılmış. Sadece hava. Sana derin bir alıştırma olsun diye konuşuyorum. Şimdi ne yazmak istiyorum? Sakin bir şey. Biçimsiz bir şey istiyorum. Bir anı olduğu için daha uzun görünen uzun bir anıtın anısı gibi. Ama geçerken o anıta gerçekten de dokunmuş olmak istiyorum. Duracağım çünkü cumartesi. Hala cumartesi. Her ne daha sonra olacaksa şimdidir. Şimdi şimdinin alanıdır. Ve doğaçlama sürdükçe doğacağım. Ve şimdi birden ben kimimle dolu bir akşamdan sonra ve gece bir de hala umutsuzluk içinde kalktıktan sonra şimdi birden sabahın üçünde uyanıyor ve kendimle karşılaşıyorum. Kendimle karşılaşmak istiyorum. Sakin, coşkulu, patlamadan dolu, basit şekilde ben benim ve sen de sensin. Bu çok geniş bir şey ve sürecek. Sana yazdığım şey bir bu, durmayacak, devam ediyor. Bana bak ve sev beni. Hayır. Kendine bak ve sev kendini. Doğru olan bu. Sana yazdığım şey devam ediyor ve ben efsunluyum.